まあ、じゃあ、アディアから。
お。
あ、
な。おお、
なるほど、まあ、じゃあ、あ、
なるなるなるなる。おお。スピーシュ
ー。ええ、では。おじゃんや、おじゃん、おじゃん、プログラムバッチのボタン、一周たくさんは、そう見せる人とり
で
る
んだ。あ、じゃん、あ、つぶ
る。あ、つぶるもじゃん。おじゃん、ゲリオ。
ぶ
る。
Eyvah. Cam kırıldı. Lütfen ortalığı toplayın.
Nasıl şuttu hocam?
Hocam mükemmel şuttu ha. Camı dağıttık ya.
Camı dağıttım hocam.
Ya, camı dağıttık. Bir de parçaları toplayın dedi hocam.
O parçaları toplayın dedi ama hocam. Hocam her şey erişilebilir hale geldi. Evet, bu ya, program ya. Başla demekti. Arkadaşlar biz gidiyoruz hadi. Evet, evet. Radyo programına gidiyoruz. Siz toplayın ortalığı.
Ya, boş verin.
Hadi hadi görüşürüz.
Ortalığı toplamadan nereye gidiyorsunuz? Yani nereye gidiyorsunuz? Hani aynı şey yapıyorsunuz?
Önce baksana şuraya.
Program başlıyor ya.
Arkadaşlar toplayın ondan sonra gidiyoruz.
Toplamak isterdik. Toplamak isterdik ama geç kalıyoruz.
Program başlıyor. Program.
Ya, toplamak aynı şey yapıyorsunuz ya. Yemek yiyorsunuz.
Koş, koş, hadi koş koş koş.
Ben inanamıyorum ya. Hala aynı şey yapıyorlar bunlar ya. Yemek yiyorsunuz. Hayal kutunuzu genişleten program. Engelsiz değişimli saatler başlıyor.
Her çarşamba akşamı saat 21-23 saatleri arasında.
Radyo gören parmakla.
Beni git
ben hadi.
Hepinizi bekliyoruz.
Ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter. İyi günler sevgilim. Ve ben çekip giderim. Bir nehir akıp gider. Bu aşk burada biter. Ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter. İyi günler sevgilim. Ve ben çekip giderim. Bir nehir akıp gider. Bir hatıradır şimdi dalgın uyuyan şehir. Solarken o günlerde çocuklar ve askerler. Yüzün bir kır çiçeği gibi usulca söner. Uyku ve unutkanlık gittikçe derinleşir.
Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim. Ve ben çekip giderim, bir mehir akıp gider. Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim. Ve ben çekip giderim, bir nehir akıp gider.
Islaktı çimenler. Ne kadar güzeldin sen. Nasıl eşsiz bir yazdın. Bunu anlattılar hep. Yani yiten bir aşkı. Geçerken bu dünyadan bütün ölü şairler.
Bu aşk burada biter.
ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim. Ve ben çekip giderim, bir nehir atıp gider. Bu aşk burada biter, ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim. Ve ben çekip giderim, bir nehir atıp gider. Ve ben çekip giderim, bir nehir atıp gider. Ve ben çekip giderim, bir nehir atıp gider.
Önce evlenmeliyiz hem de bu sene.
Aşkı bilmiyorlar, aşkı sevmiyorlar. aşkı bilmiyorlar, aşkı sevmiyorlar, sevgi yasak. Çağırma beni. Yarım sevgilim, bölündük sayılara, artık anılara dönmek yasak. Canım sevgilim, sevişmek bize yasak, ağlama ne olur, ayıp ağlama. Aşkı bilmiyorlar, aşkı sevmiyorlar, sevgi yasak. Çağırma beni, ah göndermiyorlar, aşkı
Evet.
Herkese iyi akşamlar diliyoruz.
Engelsiz Erişimli Saatler'de birlikteyiz. Son yılın son programı değil mi hocam?
Evet hocam, yarın yılbaşı, yarın, hakikaten evet. Bir gün kaldı yılbaşına. Bugün 30 Aralık 2009. Evet. İlaki hafta 2010 yılının.
Evet.
6 süre... Ocağında mı buluşmuş olacağız yoksa 5
Ocak? Çarşamba
37. 6 Ocak.
6 Ocak oluyor evet.
Evet evet, şey yasak değil mi hocam? Evet, buluşmuş olacağız. Ha, bir şey diyordun sen.
Şey diyordum. Bir süre 2009 gider. Tarih yazarken falan yazarız bir süre hat yanlışlıkla. 2009 hatta söylerken falan.
Ben onu yazarken çok yapıyorum o şeyi, biliyor musun?
Ya yılın ilk zamanlarında ben de o hatayı çok yapıyorum. Tarih atarken falan. 2009 diye bir önceki yılın tarihini evet, atıyorsun. Evet, yani, sonra yavaş yavaş alışmaya başlıyorsun. Orada yıl bitiyor tabii.
Yani bir iki ay alıyor yani 2009 evet. 2010 falan.
Evet.
Evet, Badem iyi yayına. Badem arkadaşlar, MSN adreslerimizi tekrar edeyim. Burada bugün ilginç bir sorun var. MSN'imi ne zaman açtıysam bir mesaj geldiğinde kapatılacak uyarısı veriyor ama en azından şu an itibariyle radyo@görenparmak.org adresimiz açık. Şey henüz açılmadı. Diğer adres galiba mail@engelsizleşim.com'u, yok, engelsizleşim@mail.com adresimizi bugün oradan yazmayın. Sadece şeyde yaparsanız daha çok seviniriz arkadaşlar. Evet. Onu söyleyeyim. İletişim adresi. Bugün ne yapacağız hocam?
Bugün hocam sen şeyden bahsedeceğini söylemiştin. Değil mi?
Efendim?
Sivil neydi? Sivil
Sivil evet, toplum, bugün sivil toplum kuruluşlarının eğitim faaliyetleri üzerine konuşacağız arkadaşlar. Onların,
evet.
Onların bu konuda neler yapmışlar. Biraz onların tarihçelerine de gireceğiz. Görme engelli sivil toplum kuruluşları özelinde. Hı-hı. Ama hı-hı. Diğer engelli sivil toplum kuruluşları. O şekilde gideceğiz hocam.
Evet.
Bu tarafta bir taraftan da MSN şeyleri de hataları. Bir an bugün onun üzerinde duracağız. Ve size bu noktada bugünkü konumuzla ilgili bir soru da sormak istiyoruz. Bu sorumuz da şu. Sivil toplum kuruluşları sizce eğitim faaliyetlerine ne derece eğilmeli? Yani eğitim çalışmaları sivil toplum kuruluşları, işte birçok dernek var bugün, bilgisayar eğitimleri olsun, takı kursları olsun, belli eğitimler yapıyor. Bunları yapması gereken sizce sivil toplum kuruluşları mıdır aslında, yoksa devlet mi bu işleri aslında eğilmelidir? Burada sivil toplum kuruluşlarının rolü sizce ne olmalıdır bu eğitim çalışmalarında? Böyle bir soru sorarak da evet. Bugünkü tartışmamızı, konumuzu açmış olalım hocam.
Bence de hocam.
Buyurun Müşide, ver.
Merhabalar arkadaşlar. Şimdi Engin'in sorusuna istinaden Şöyle düşünüyorum. Yani bence dernekler eğitim vermekle uğraşmamalılar. Yani derneğin işi eğitim vermek olmamalı. Ne bilgisayar, ne okuma yazma, ne vesaire. Ama dernekler şunu yapabilirler. Zaten mevcut olan eğitim kurumlarını ya da başka şeyleri engelliler için de uyumlu hale getirilebilir. Yani mesela bir halk eğitim merkezleri zaten veriyor bilgisayar dersleri. O müfredatın içine sokabilirler ya da halk eğitim merkeziyle bir anlaşma yapıp bir sınıf açılabilir vesaire, bir baskı unsuru oluşturabilirler yani devlet kurumları üzerinde. Böyle olması gerektiğini düşünüyorum ben.
Yani evet arkadaşlar.
Yönlendirici.
Biz de hemen ilk planda kişisel görüşlerimizi belirtmeden biraz konu üzerinde tartışalım, en sonunda şey yapalım. Teşekkür ediyoruz Müşte. Diğerlerinin de bu konuda görüşleri, arkadaşlar siz de ne düşünüyorsunuz sivil toplum kuruluşları ile ilgili? Bu arada yapılan eğitimden nelerdir, bu konuda bilgilendirme yapalım ve biz de burada paylaşalım sizinle görüşmelerinizi.
Evet.
Değil mi hocam?
Aynen hocam. Yani bunu da sormuş olalım. Cevaplarınızda sizler de düşüncelerinizi, cevaplarınızı yazın bize.
MSN adresimizden, değil mi hocam?
Evet, evet.
Bu şekilde hep beraber yayınımızı, yılın son yayını götürelim. Hep birlikte sizlerin de düşüncelerini öğrenelim. Bizler de bir şey katalım.
Ve bu şekilde şeyimizi bir şekilde paylaşmış olalım.
Evet.
Evet hocam, sen bir müzik arası verir.
Ben bir müzik arası veriyorum
evet,
sonra.
Dediğim gibi şu an arkadaşlar MSN olarak radyo@görenparmak.org adresimiz açık. Hata veriyor benim bugün bilgisayarım. Bu konuda da bilgisi olan varsa bilmiyorum. Her açtığımda hata veriyor MSN ama şu an itibariyle o hata mesajını kapatmazsam çalışıyor gibi görünüyor. Bakalım.
Benim Winamp gibi olmuş. Benim Winamp'ta böyle bazen parça çalarken hata mesajı çıkıyor. Kapatmazsam, tamam demezsem çalmaya devam ediyor. Ama ileri geri alma falan yok tabii.
Evet.
Onun gibi bir şey olmuş bu da.
Evet. Evet. Ben bu sunumu geçen de şu an size biraz sonra anlatacağım. Sivil toplum kuruluşlarının tarihçesi sunumunu geçenlerde bizim dersimiz kapsamında hazırlamıştım. Bence faydalı oldu. Bugün burada da gayet anlatabileceğimizi düşündüğüm.
Evet, burada da faydalı olacağını düşünüyorum açıkçası ben de.
Doktora dersiydi değil mi İngiliz?
Evet, o doktora dersimde bunu sunmuştum. Şimdi burada bir müzik arasından sonra yavaş yavaş anlatmaya başlayalım. Hem de sizlerin görüşlerinizi aralarda alalım, alalım
evet.
Arkadaşlar.
Evet. Parçadan sonra devam ediyoruz.
Çılgınlık edip seni sevdiğimi söylesem, alay edip güler misin yoksa sen de sever misin? Bir gün bir çılgınlık edip seni sevdiğimi söylesem, alay edip güler misin yoksa sen de sever misin? Cesaretin var mı aşka? Çarpıyor kalbim bir başka. Sen de böyle sevsen keşke desen bana yar. Cesaretin var mı aşka? Çarpıyor kalbim bir başka. Sen de böyle sevsen keşke desen bana yar. Gözlerinle beni sevdiğini söylesen, yüreğime gözlerini ölene dek mühürlesen. Konuşmadan gözlerinle beni sevdiğini söylesen, yüreğime gözlerini ölene dek mühürlesen. Cesaretin var mı aşka? Çarpıyor kalbim bir başka. Sen de böyle sevsen keşke desen bana yar. Cesaretin var mı aşka? Çarpıyor kalbim bir başka. Sen de böyle sevsen keşke desen bana yar.
Evet arkadaşlar.
Evet, güzel bir parça değil mi hocam?
MSN'in forum numarını o ileti çok ilgileneceğim. O hata mesajını kapatmazsan kapanmıyor hocam. Çalışıyor. Yani ama o da tabii başka şeyleri engelliyor bilgisayarında falan.
Yani
neyse artık programdan sonra bir şekilde gidermeye çalışacağım MSN. Hı-hı. Bilgisayarcı arkadaşlarımızın yardımlarını bekliyorum. Niye böyle bir hata verir? Ankara'dan bir arkadaş yazmış. Amil diye okudum ama yanlış da okumuş olabilirim. Formatlar sanki devrilir ancak gibi bir şey yazmış. Umarım o kadar. Bir MSN için bilgisayarımı formatlayamam. Vallahi başka bir yol bulurum.
MSN'i kaldırırım formatlarını.
Bilmiyorum. Evet arkadaşlar, ben size aslında bir bunu bir PowerPoint sunumu olarak hazırlamıştım ama yetişkin eğitiminde engelli eğitim sivil toplum kuruluşlarının karşılaştırılması demiştim. Bunda 1980'li yıllar ve 2000'li yıllar arasında bir karşılaştırma yapan bir çalışma yaptım. Bugün de size biraz bundan bahsetmek istiyorum. Bu şeyimin alt başlığı da şuydu: 1980'den günümüze bir geçiş dönemi. Geçiş dönemi, tıbbi modelden sosyal modele geçiş diye bir temel attım. Biraz ilk başta bence bu engelliye bakışta insanlar için tıbbi model ne söyler, sosyal model ne söyler, bunun üzerinde biraz durmak gerekir değil mi Adem hocam?
Tabii evet, onu açıklık geçtikten
sonra. Çünkü bu hakikaten evet, günümüze kadar tartışılan, belki birçoğumuz biliyordur ama hani bence burada biraz bilgi tekrar etmenin yararlı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi tıbbi model dediğimiz, hani engelliye bakış açılarıyla ilgili geliştirilen modellerden biridir bu. Tıbbi modelin olayı tedavi ve rehabilitasyon boyutunda inceler engellileri. Yani onlar için bir kişi tıbbi bir sebepten dolayı kör olmuştur, sağır olmuştur, sakat olmuştur. Ve onun şey olmasını sağlayan şey tedavidir, yani tıbbın amacı. Ve tıbbi model bu olayı bir hastalık olarak görüyor her şeyden önce. Değil mi hocam? Yani bir hastalık, bir aciziyet, yani böyle bir noktada görüyor. Sosyal model ise olayın tıbbi modeli boyutundan çıkar ve kişilerin sosyal olarak, yani yaşadığı hayattaki engellenmişlikleri üzerinde daha çok durur. Yani toplumda sizin yaşadığınız sorunlar aslında toplumdaki veya çevredeki düzenlemelerden kaynaklanmaktadır diye düşünüyor sosyal model. Bu olay, bu bakış açılarını hemen şu örnek çok güzel özetliyor bence. Mesela birinin karşıdan karşıya geçememesinin sebebi tıbbi modele göre onun kör oluşudur mesela. Kör olduğu için ışıkları göremiyor, geçemiyordur. Ama sosyal modele göre orada sessiz ışıkların var olmamasıdır. Böyle bir fark var. İlk başta tabii ilk engel şeyle çıktığında tıbbi model ön plandaydı ama günümüzde sosyal modelin daha da arttığını görüyoruz. Biraz sonra da ileride derneklerin bununla ilgili çalışmalarını, bu derneklerin de buraya nasıl geçiştiklerini, önceden neler olduğunu, bugünleri ileride olduklarını göreceğiz arkadaşlar. Öncelikle 1980'lerdeki şeyleri, sivil toplum kuruluşlarının, yani sivil toplum nedir, onun nelerle ilgili, bununla ilgileneceğiz. Daha sonra ve 1990'lara kadar olan engelli sivil toplum kuruluşlarının geçiş dönemini inceleyeceğiz. Onların ne gibi amaçları var, misyonları neydi o dönemlerde, ona bakacağım. Ondan sonra bazı yetişkin eğitimi çalışmaları, neler yapmışlar 1980'li yıllardaki sivil toplum kuruluşları, onlar üzerinde duracağız. Daha sonra da bugünkü sivil toplum kuruluşlarında ne gibi eğitim çalışmaları var, neler yapılıyor, mesleki eğitim çalışmaları, diğer eğitim çalışmaları, toplumsal, kamuoyunun bilinçlendirilmesi açısından ne gibi şeyler oluyor, bunları birlikte tartışacağız herhalde hocam.
Evet.
Bu şekilde gidiyor. Senin sosyal model ve tıbbi modelle ilgili söylemek istediğin bir şey var mı hocam? Bu önemli bir şey çünkü yani.
Sosyal model ve tıbbi modelle ilgili, yani sanırım benim anladığım kadarıyla bu bir trend olmuş. Yani bir dönem tıbbi model ağır basarken, dediğim gibi bir dönem sosyal model ağır basmaya başlamış. Mesela şu anda sosyal model daha ağır basıyor. Bu da gayet normal. Çünkü ne var? Erişilebilirlik var. Erişilebilirliği tıbbi modelden çok sosyal modeli ilgilendiren bir durum değil mi?
Hı hı. Evet, evet. Yani erişilebilir. Çünkü hani sen web sayfası veya başka herhangi bir şeyin erişilebilir olmayışı aslında senin engellilik konusunda, yani çevredeki sorunları ortadan kaldırmak. Yani seni engelli yapan şeyin evet. O yüzden zaten engelli tanımı kullanılıyor. Yani 70'lerde falan bu kullanılmıyor. Biraz sonra ona geleceğiz. Hı
hı. Hemen bu arada bir bilgi vereyim. Bugün okudum bir haberde şey diyordu işte nerede? Trabzon'daydı sanırım bir hemşire. Hı hı. Hastanelerde hastalara, ya engellilere karşı özürlü veya sakat kavramın kullanılması isteyen bir şey yapmış. Eğitim vermiş. Personellerini anlatmış.
Yani çok bu isim, evet güzel bir şey ama ben bu isimlere çok takıldıklarını düşünüyorum insanları. Yani işte kör demiş, şun demiş falan. Hani hakikaten hani baktığında yani bence yani bugün orada da dün onu söylemiştim. Engel bizim içimizde bu kadar biz takmıyoruz yani. Bize şunu mu desinler, bunu mu desinler ama toplumda evet, bu bayağı evet. Bir insanlar hani yapacak şey bulunca ya bunu şunu diyelim, özürlü demeyelim, sakat diyelim, sakat demeyelim,
defolu diyelim.
Yani on çok daha fazla bir gereksiz bir, bence bana göre biraz daha gereksiz bir şey olduğuna inanıyorum yani bu konuda ama hakikaten bu şeyin farklarını görüyorum. Biraz öncelikle sivil toplum ne demektir diye bakarsak arkadaşlar, hani burada kısaca hepimiz belli sivil toplum kuruluşlarının üyesiyiz ama genelde kar amacı gütmeyen kuruluşlar olarak görülüyor. Ve demokratik organizasyonlar olarak görülüyor örgütler.
Çok yani önemli şey kar amacı gütmeyen.
Tabii bizim Türkiye'de ne kadar demokratik bilmiyorum. Hepsinin başında
ya da bizim Türkiye'de ne kadar kar amacı gütmüyor, o da ayrı bir mesele değil mi hocam?
Ama tabii ki şey olarak görünüyor bunu, yani temsili demokrasiden, yani günümüzde bütün Batı ülkelerinde olan işte bir milletvekilini seçersiniz, milletvekili sizi temsil eder. Sizin işiniz sadece oy vermekle bitmez aslında normalde. Sivil toplum bunun üzerine çıkıyor. Yani ne kadar evet. Daha fazla şeye katılırsan, hatta o zamanlar Batı'da yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. İşte Almanya'da sadece sendikaya üye olan kişiler var, kişileri almışlar. Bir de birkaç tane derneğe üye olan kişileri almışlar. O birkaç tane derneğe üye olan kişilerde oy kullanma oranı ve toplumsal şeylere katılma oranlarının arttığı gözlenmiş. Yani. Ama hani zaten son dönemlerde şey çok tartışılıyor bu konuda. Sivil toplum kuruluşlarının esas, yani vatandaşın görevi, yani bir kişinin sadece oy kullanmak, seçimden seçime gitmekle bitmiyor yani. Bu hakikaten önemli. Ama tabii bizde hala çok düşük. 150 bin tane Türkiye'de sivil toplum kuruluşu olduğu düşünülüyor hocam bugünlerde. Ama bunların yaklaşık 60-70 bini hemşeri örgütü. Hmm. Yok bilmem Artvinlileri Koruma Derneği, Ordulular Derneği,
Hemşinliler Derneği,
Malatyalı Hemşeriler Derneği,
Erguvanlılar Derneği.
Bir kısmı sendika. Yani öyle yani şey değil. Hmm. Ve şey de söyleniyor. Mesela Batı ülkelerinde bir kişi en az yani 7-8 tane sivil toplum kuruluşuna üyeyken Türkiye'de bu oran çok düşer. Bir kişi bir sivil toplum kuruluşuna bile üye değil şeklinde bir yaklaşım geçiyor hocam.
Evet yine. Ama şöyle düşünürsek hocam, şöyle bir şey, 150 bin dedik değil mi?
150 bin civarında oldu.
70 milyon kişi olduğu düşünürse nüfusun, yani buradan bir oranlama yapılabilir aslında.
Evet evet yani.
Demek ki üye olmayanlar da var. Yani. Hiçbirine. Sadece bir tanesine, iki tanesine değil.
Evet evet yani o bile değil dediğin gibi. Hı-hı. Şimdi burada peki gelişimi nasıl olmuş bunun arkadaşlar? Teşekkür ederim. Varsa. Şimdi Türkiye'de bunun süreci 40'lı yıllarda ilk sivil toplum kuruluşu örneklerini görüyoruz. Aslında ilk sivil toplum kuruluşu Türk Tarih Kurumu'nu falan alıyorlar aslında ama onların ötesinde 40'larda falan biraz artışı. İşte çok partili dönemle artış var ama esas sivil toplum kuruluşlarındaki patlama 1961'li yıllarda gerçekleşiyor. Yani 61 anayasasından sonra
evet.
Yoğun bir sivil toplum kuruluşu artışı oluyor ama tabii 80 darbesi her şeye zarar verdiği gibi buna da zarar veriyor.
Buna da zarar veriyor.
Ve evet. Yani epey bir düşüyor. Yani 1,5 milyon sendikalı işçinin sayısı 85'te 500 bine falan düşüyor. Yani öyle düşün. Bayağı bir azalıyor hocam. Hı-hı. Sivil toplum kuruluşları. Ve bu şeyde bu 61'lerde böyle bir genel bir artışı görüyoruz ülkede genel olarak. Ama ha şunu da burada belirtmek lazım. Özellikle birçok yazar okuduğum çalışmalarda şunu özellikle vurguluyor. Sivil toplum deyince sadece dernek veya sendika olmak zorunda değil. Yani aslında sivil toplumu bu alana sıkıştırmak çok yanlış diyor birçok sendika.
Evet.
Bunun dışında topluluklar, hareketler, çeşitli platformlar da sürekli yaygınlaşıyor. bunlar da biraz sivil toplum kuruluşu. Aslında sivil toplum kuruluşu demek de belki de o. Sivil toplum örgütü.
Örgütü,
yani evet. Kuruluş dediğimiz zaman biraz daha resmi bir şey. STK diyor ama sivil toplum örgütü belki daha doğru bir tanım değil mi?
Veya yani NGO diye geçer yabancı şeyinde sanırım bu.
Devlet dışı örgüt. Zaten bu da 1990'larda evet. Böyle ne desek biz buna. En son sivil toplum devlet dışı örgütü diyelim ne diyelim falan diye.
Non-governmental
sivil toplum organization. Bence güzel bir karşılık.
Evet,
yani ona göre daha güzel bir karşılık bence sivil toplum.
Evet. Ben onu ilk duyduğum zaman derste işte geçiyor. NGO falan diyor. Non-governmental organizations. Diyorum ki bu ne ya, devletçi olmayan yapılanma, organizasyon. Değişik gelmişti. Sonra anladım, ha, sivil toplum örgütü.
Evet, evet, gerçekten. Bir de hocam dünyadaki genel bir sivil toplumun gelişimine baktığımız zaman işte Fuat Keyman diye bir adam Bilgi Üniversitesi'nde bir konferans veriyor 2004'te. Onun konuşmasından aldığım bir bölümü kısaca özetleyeyim burada.
Evet.
17. aslında sivil toplum hani Yunan dönemine kadar gidiyor, eski Yunan'a kadar, ama orada sivil toplumla devlet aynı şey. Sadece erkeklerin 18 yaşından büyük şey esir olmayan Yunan erkeklerinin temsil ettiği bir grup. Yani o yüzden oradaki şeyleri çok şey yapmıyor ama esas sivil toplum 17-18. yüzyılda işte insanların artık şehirleşmenin yaygınlaştığı, mülkiyet hakkı dediğimiz kavramların ortaya çıktığı bir dönemden söz ediyoruz hocam.
Evet.
Bu dönemde artık bireylerin belli bir malları var. Yani işte arazim var, şeyim var ve bireylerin hakları gündeme geliyor ve ilk sivil toplumu bu dönemlere dayandırıyor. Ve hatta işte o dönemki burjuvazinin bir parçası olarak bir de görülüyor sivil toplum. Belli bir dönem, belli bir grup bunu çok fazla şey yapmıyor. Ama esas çıkışını hani Fuat Keyman'a göre işte 1950'lerde, 80'lerde falan birçok dünyadaki ülkede askeri rejimlerin demokratik rejimlere bırakıldı. İşte İspanya'yı düşünün, Portekiz'i düşünün. Daha birçok ülkede bu yıllarda bir sivil toplum şey var. Yani askeri rejimlerin devrilip yerine daha demokratik rejimlerin geldiğini görüyoruz. İşte bu dönemde de sivil toplum kuruluşlarında ikinci dalga dediğimiz dönem gerçekleşiyor hocam.
Evet.
Ve bu dönemdeki daha çok konulan şeyler kişilerin artık bireysel çıkarlardan öte belli sosyal grupların kimliklerini ortaya koymaları. Yani farklılıklarını ortaya koymaları. İşte yani etnik olarak biz hem eşitlik, demokrasi gibi şeyler üzerinde, yani ben daha eşit yaşamak istiyorum toplumda diyor ama hem de benim de farklılıklarım var, bu farklılıklarımın da göz önünde bulundurulmasının gerekli olduğunu söylüyor. Yani bu önemli bir nokta diye dikkatimi çekiyor.
Evet.
İkinci dönemde böyle. Bu günlerde de üçüncü dalgada da şey diyor, daha çok işte buna biz kamusal alan dediğimiz bir boyut. Yani sivil toplum aslında örgütleri dünyada bir tarafta piyasa var, sanayiler var, iş adamları var, ekonomik bir bölüm var. Bir tarafta devlet var.
Evet.
Bir de bu her ikisini birden etkileme potansiyeline sahip üçüncü bir güç var. Bu da sivil toplum. Ve şöyle diyor, yani demokratik ülkelerde ne kadar demokratik olursa o kadar sivil toplum daha güçlü oluyor. Ama ne kadar ülke totaliter olursa sivil toplum kuruluşları da o kadar gücünü kaybetmiş oluyor. Şeklinde görüşler oluyor. Zaten mesela 1980 darbesinde İlk en büyük darbeyi sivil toplum örgütleri yiyor. Sendikalar yiyor, şey oluyor. Çünkü o 24 Ocak kararlarını uygulayabilmeleri için epey bir onlara darbe vurmaları gerekiyordu yani, ki evet, kendilerine muhalefet edecek bir grup kalmaz. Diyelim bu genel bir bakışta hocam. İstersen bir parça arasın.
Evet, bir parçadan sonra yavaş devam edelim.
Engelli sivil toplum.
Evet, yavaş yavaş.
Bu durumdaki gelişimi üzerine gidelim.
Thank you. bir aşk var ki içimde. Bildiğin gibi değil, sanki hiç yaşanmamış, duyulmuş gibi değil. Bir aşk var ki içimde, bildiğin gibi değil. Bu sevgime saygı duy, mağrur olma dayım. Aşk dolu kelimeler, umutlu kelimeler, o güzel dudağında dökülsün birer birer. Gözlerine baktıkça kendimden geçiyorum, sanki bir sonsuzlukta kaybolup gidiyorum. O kadar güzelsin ki duygusuz olamazsın, böylesine bir aşka kayıtsız kalamazsın. Aşk dolu kelimeler, umutlu kelimeler, o güzel dudağında dökülsün birer birer. Umutlu kelimeler, o güzel dudağında dökülsün birer birer. Aşk dolu kelimeler, umutlu kelimeler, o güzel dudağında dökülsün birer birer.
Hocam, çok senkronize
gidiyor. Çok senkronize gidiyor.
Ben kendi sesimi ama bir saniye sonra duydum. Yani bu bir rekor yani.
Koptu ama yayın herhalde çok sağlam geldi hocam.
Kopması iyi geldi gerçekten. Süper oldu. Evet. Valla iyi gidiyor. Ama artık, evet arkadaşlar, bana kimse yazmıyor yayından ama dinleyicimiz var galiba.
Hocam biz artık tecrübe kazanmışız. Demek ki tak diye yayına geri dönebildik.
Evet. Herhalde kesildiğini anlamadınız o arada. Neyse, kısa bir şeyliğine geri döndük hocam.
Önceden şey olurdu ya, hatırlıyorum. Bir şey olurdu. TRT'de eskiden izlerken hatırlarım. Haberler var ya, bir program olurdu şeylerde.
Aha.
Saz eserleri devreye girer, tamam mı? Şey derdi. Yenimizde evet. Olan bir problem nedeniyle saz eserleriyle devam edeceğiz derdi, tamam mı?
Teknik bir aksi. Hakikaten çok oluyor.
Çok olurdu TRT'de eskiden, evet.
Vallahi ilginç. TRT'de öyle sürekli kopardı falan.
Evet ya.
Hocam bir de önceden kapanıyordu ya, İstiklal Marşı'nı bile izlerdik kapanırken, hatırlıyorum.
Evet ya. Hatta ben şeyi beklerdim. Televizyon bir hışırtıya dönerdi bir süre bekledikten sonra. İstiklal Marşı'nda kapanıyor ya. Sonra bir hışırtı gelirdi, onu beklerdim, tamam mı? Bakalım ne kadar sonra gelecek diye.
Ha değil mi? Öyle gidiyordu hakikaten, ilginç. Evet hocam, devam edelim yavaş yavaş.
Evet hocam, güzel bir konu, hakikaten devam edelim.
Şimdi hocam engelli örgütlerine geçerken ben öncelikle bazı isimler buraya aldım. Onları size paylaşayım hocam. Değişik isimler var. 1940'lı yıllarda itibaren kurulan dernekler. Bakın hocam. Körlere Işık Derneği. Körlere Mutluluk Derneği, Görmeyenleri Koruma Derneği.
Görmeyenleri Koruma.
Bak, altı noktanın adı bir de şeymiş hocam. Altı nokta Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği. Onlar da böyleymiş demek. Sonra değiştirdiler. Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği. Bir de böyle ayrı şey var biliyorsun. Bu hala var galiba değil mi?
Körleri Eğitim ve Kalkındırma sanırım
Türkiye,
var.
Vardı sanki. Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği bunlar.
Onun adı değişti galiba şimdi.
Onlara geleceğiz. Bu 80'li yıllardan bahsediyoruz
hocam. Eskiden evet.
Sağır ve Dilsizler Derneği. Bir de Türkiye Sağır Dilsiz Körler Topluluğu Cemiyeti varmış hocam o zaman. Hep beraber ortaya öyle.
Hocam burada şimdi burada aslında şu akla geliyor olabilir. Yani açıkçası ben şöyle düşünüyorum.
Hocam bir de İzmir Sağır ve Dilsizleri Koruma Derneği var. Türkiye Sakatlar Derneği var. Böyle. Ha, buyur hocam.
Şimdi dikkat etsen görmeyenlere Işık Derneği, işte görmeyenleri Himaye ve Kalkındırma Derneği, şu an sallıyorum aklımda kalanlardan.
Evet, zaten hocam koruyor burada
şu aslında şu etki var. Buradaki sivil yapılanmalarda görme engelliler yönetimden çok kendileri yönetilen konumunda olduğu için belki bu isimler böyleydi.
Evet, çok önemli bir konuya denk getiriyor. 80 öncesi dönemdeki derneklerde yani daha çok bu dernekler işte engelli aileleri falan daha çok herhalde devrede kuruyor veya yakın onları yardım edelim, koruyalım,
evet,
ışık verelim onlara, bir mutluluk verelim falan tipinde böyle bir an, işte tıbbi yaklaşım diye bundan diyorum yani. Tıbbi yaklaşım bu, doğrudan böyle bir şey de, bu arada Emin Demirci'nin tezinden yararlanıyorum bütün bunları, bu 80 öncesi dönemle ilgili arkadaşlar. Alıntıladığım onun Yetişkin Eğitim Servisleri diye bir tezi vardı, buradan aldım bu isimleri. Şimdi evet, baktığınız zaman hakikaten yani bunu daha önceki okuduğumuz şeyler de söylüyor. 80 öncesi dönemde daha çok yönetimlerde körler yok büyük ölçüde. Varsa da az var. Yani başka bir şey var. O yüzden insanları esirgeyim, koruyayım. Ve bir tıbbi model. Yani zaten bunlar yazık. Zaten vuran vurmuş, bari yardım edelim noktasında hocam. Hani öyle bir, bunu biraz daha bak bazı amaç şeyle devam edelim. Mesela ne gibi amaçları var bu derneklerin? Bak ona. Ha, önce bir genel bir tarihçesine bakalım hocam, dur bakın. Önce,
evet.
Bak. Evet, önce 1940'da hocam Türkiye Kör, Sağır ve Dilsizler Dayanışma Cemiyeti diye bir örgüt kuruluyor yani 1940'da. O dönem ya da bu körler ve sağır okulları birlikteymiş ya. Ha bu arada o da ilginç yani, şimdi yıllar önce terk edilen şey bu aralar yeniden açmaya çalışıyor birileri. İlginç,
herkes değil mi? Şimdi burada şey sözü akla geliyor insanın. Herkes gider yaya, aya biz gideriz yaya.
Valla gerçekten bence tüm engelli gruplarının şey ya, bütün engelleri bir arada toplayacaklarmış İstanbul'da. Müjde diye bir de sunuyorlar bunu.
Yani.
Temelinde Cumhurbaşkanı eşi falan atıyor. Lokman Ayva şey yapıyor hocam. Baya yani böyle şeyler. Ama olay ne? Bir katta körler, bir katta sağırlar, bir katta zihinsel engelliler. Maşallah böyle.
Bunlar Bodrum katta bir araya geliyor.
Zihinsel engelleri acaba almamışlar? Herhalde merdivenli olacak, her yer çıkamazlar diye.
Evet, bunun bir listede diyordu bir arkadaş. Bu bize haksızlık diyordu. Takılıyor tabii.
Değil mi ya, onları
almamışlar. Bizi almamışlar falan diyordu.
Böyle hepsini ayrı bir katta, işte milyonlarca yatırım yapıyor. Bir de hocam öyle şeyler yazıyor ki, öyle ilginç ki oradaki şey. İşte diyor, burada diyor biz diyor işte görmeyenlere gerekli haritalar, kabartma haritalar, küreler, mireler vereceğiz diyor. Ya zaten bunları sen her okula, herkese vermen gerekirken
yani
bunları o okula vermek kolej gibi olacakmış. İşte görmeyen astronotlar, yönetmen niye yani
biz,
bu okula buna, olmayınca yetişemiyor mu?
Biz buna
yani
şey diyoruz hocam. Eğitimde ayrımcılık. Şimdi düşün. Şu ana kadar sen eğitimde gerekli reformları yapmak için uğraşmamışsın. Bir tane koleji kurarak burada ne diyorsun? Görme engellilere harita verilecek. Görme engellilere işte dünyayı daha iyi tanıyacakları işte kabartma küre olacak. İşte ne bileyim, bilgisayar için daha güzel eğitim alacaklar.
Acaba rehabilitasyon gibi bir şey mi
düşünüyorsun? Hayır yani, normal koleji, okul.
İlk öğretim düzeyinde mi olacak o zaman?
Onu bilmiyorum.
Onu bilmiyoruz yani.
Kolejse kolejler başlar ilk öğretimden, liseyin sonuna kadar gider yani. O da ilginç hakikaten. Yani, sorusu önemli. Evet. O ayrıntılar. Ya ilk öğretim mi, liseye kadar gidecek mi? O zaman hatta üniversitesini de kurarlar yan tarafına. Oo hocam sen bir kenara ben. Vallahi bu kolejleri biliyorsun.
Engeller,
üniversiteleri açıyor.
Hocam adını da şöyle koyalım. Engeller Eğitim Kompleksi.
Bir de hocam şeyi çok merakımı çekiyor. Acaba bu paralı mı olacak? Kolej molej gibi şeyler çıkıyor.
Ya tabii paralı olması ayrı bir ayrıntı, paralı olmasa bile.
Tabii canım.
Yani şimdi yani şöyle bir şey düşünmek lazım. İstanbul'da Veysel Vardar Körler Okulu ve Sabancı Körler Okulu var bildiğimiz. Şimdi bu kolejin eğitim düzeyindeki, yani eğitim düzeyi şunu yapıyorsa, eğitim şey anlayışı. Buradaki çocuklar işte grafik öğrenecekler, grafiklere daha iyi hakim olacaklar, matematikleri iyi olacak diyorsan, öbür tarafta bu iki okulun çocuklarına haksızlık etmişsin demektir. Niye? Bu ayrı bir şey değil. Bu olması gereken bir şey. Yani dokunsal grafik olayı bu şu anda dünyada yaygınlaşmış bir olay. Amerika'da zaten çocuklar bunu görerek yetişiyorlar. Sen ne yapmış oluyorsun? Bir grubu ayırt etmiş oluyorsun diğerlerinden. Ona ayrımcılık uygulamış oluyorsun.
Onu... Neye göre ayrılacak?
Yani? Bir daha neye göre ayrılacak? Yani buraya alınma kriteri ne hocam? Yani orada o kadar çok şey var ki. Bir de ya zaten alınması, bir de madem bu kadar kaynağınız var, milyarlarca dolarınız var. Burada kaynaştırma eğitimi için uğraşan bir dernek var, Parıltı. Beğenin veya beğenmeyin. Veya yani onlar için söylemiyorum. Kaynaştırma eğitimi dünyada ön planda ve özellikle görme engelliler, işitme engelliler, yani kaynaştırılabilecek herkesin kaynaştırılması için bunun için gezici öğretmenler gerekiyor. Yani o öğrencilerin işte Braille alfabesi ihtiyacı, diğer okuma ihtiyacı, hani körlüğüne için ve engeline ilişkin ihtiyaçlarıyla ilgili öğretmenlere eğitecek. Madem evet, bu kadar kadronuz var devletin, belediyenin, o zaman neden bu kadar güçlüsünüz, gezici öğretmen kadrosu açamıyorsunuz? Yani madem bu değil, köyler okulları kapatılma girişimleri oldu biliyorsun. Niğde'deki bir köyler okulu kapatıldı. O zaman biz genel olarak grup olarak da, yani sen ben de hep şey dedik, yani doğru, sonuçta günün birinde bunlar kapatılmalı, kaynaştırma eğitimi olmalı. Zaten bunu tartışmıştık yani.
Tabii olabilir canım, yani
ama neyse, bunların başka amaçları varmış. Yani daha da ayrıştırma etmiş amaçları yani.
Ben öyle düşünmüyorum arkadaşlar. Belki rehabilitasyon gibi falan düşünüyorum.
Hayır değil ya, açıkça ya yazıyor yani. Yani rehabilitasyon falan değil. Hayır, kolej okul,
okul yani.
Kendileri yazıyor mu? Okul ya yazıyor yani, kendileri okul amaçlı yapıyor bunu. Rehabilitasyon merkezlerini zaten açıyorlar onu, değişik değişik yerlerde onlarla ilgili.
Var, o ayrı rehabilitasyon şey merkezi var da.
Rehabilitasyon merkezleri. Şu anda bile azıcık konuşmada bile bir sürü soru çıkıyor ortaya.
Hayır, bunu Halis Beyler falan da, bir tek biz bu okuduğumuzda da söylemiyorum. Levent geçen oradaydı. Aynen öyle olacak, evet. Ya bak, inanmak bile istemiyor
yani,
arkadaşlar.
İnsan yani inansı gelmiyor ki yani. Sen ne yapıyorsun? Bir de yani Levent şey dedi bugün bir arkadaş. Şöyle bir şey varmış. İşte bu yöntem Almanya'da 1850'lerde varmış. Demek ki 1850'lerde varmış. Şu anda var mı? Almanya'ya baktınız mı? Amerika'da var mı? Var. Texas School diye bir okul var mesela.
Ama deaf plan, ya şimdi o kör ve sağırlar yani,
tabii.
Yani çok engelli çocukların
o okulun da şeyi yok yani, herkese açık. Yazın gidiyor işte, Excel öğrenmek isteyen ayrı kursları açılıyor, bir şeyler oluyor. Ama Amerika'da işte diyorum ya, ben onu anlatmaya çalışıyorum. Yani herkes eşit orada. Yani grafik öğrenmek zorundaysa bunu öğrenecek. Yani grafik öğrenmek, çocuk grafik öğrenmek için İlla ki o koleje gitmesine gerek yok. Yani normal eğitim sisteminde bunu öğrenmeli zaten.
Ya hocam bir de bak, şöyle çok tehlikeli. Zaten bir sürü aile, anne baba, aman benim çocuğum ezilmesin büzülmesin diye buralara göndermeye hazır, öyle bir sorun da var. Ve sen bunlara, buna hizmet edecek, bunu destekleyecek 2000'li yıllarda sen böyle bir yapıyı nasıl açarsın ve nasıl kimse itiraz etmeden, Allah'ım ne güzel ya, bu hakikaten ilginç yani. Nasıl iyi niyetli ya? İyi niyetli. Neyin iyi niyeti bu?
Yani dinle bakalım. Hani bilmiyor bu konuları. Yani aklına gelen şey bu.
En ama yürekten destekleyen lokma. Nasıl oluyor ya? Yani bu, hayır, bunlar derneğin başkanı yani.
İşte onu demek istiyorum. Bakın işte eğitim engeli aşar diye bir projenin içerisinde yer alıyor bu. Bu projeyi de yürüten Abdullah Gül'ün eşi. Hadi yani bu kadın yabancı diyelim yani, onlara işte bizim bildiğimiz şeylere daha yabancı. Öyle normal sokaktaki vatandaş gibi düşünüyor. Ama işte bunun etrafında Lokman Ayva var. Yani engelli işte bir derneğin başkanı, içli dışlı görme engellilerle, başka engellilerle eğitim almış sıradan bir görmeyen de değil kendisi. Ya, ve onun gibi bir sürü insan da var etrafında. Hiç mi uyaran yok hakikaten? Hiç mi yok? Yok,
kendisi destekliyor işte. O konuşmayı yapan işte, o astronotlar mesela, yetişecek.
Mesela Nobel ödülü alacak insanlar yetişecek.
Yani şu an peki, alamayız yani.
Peki ona şöyle, şu bakış açısı niye yok? Yani. Buradan Nobel Nobel ödülü alacak insanı yetiştirmeye çalışıyorsunuz da, normal eğitim sisteminde niye bu reformlara gidip de bizim normal eğitim sistemimizde görme engellilerden Nobel ödülü alacaklar çıkar, matematik mühendisleri çıkacak diye daha geniş bakamıyorsunuz?
Hocam çok basit işte. Bizim bir grup bunu üstlenecek. İşte şu grubun öğrencileri bunu yaptı, kazandı falan tipinde. Her neyse yani. Konuyu çok dağıttık. Konuyu çok dağıttık. Aslında yani
hocam bir dakika vardı. Ben şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bir de ben şöyle bir şey yaptım. Sloganı biraz daha geliştirdim. Eğitim her engeli aşar. Herkes buna şaşar. Sloganı biraz geliştirdim.
Ben biraz devam edeyim, sonra müzik arası verelim.
Evet, sen i̇şte anlatmaya devam et. Ama tabii bunu da burada ele almamız iyi oldu.
Tabii tabii, yani burada çünkü. Bir de hocam şey söyleyeyim. İçinde bu kadar eğitim kelimesi geçiyor derneklerin. Hiçbirinin doğru düzgün eğitim faaliyeti yok yani 80'li yıllara kadar. O da ilginç bak, şimdi biraz sonra göreceğiz. 40'larda kuruluyor. 50'lerde biliyorsunuz Altı Nokta kuruluyor. Mithat Enç ve Güntekin Yazgan hala yani Mithat Enç öldü tabii değil mi? Güntekin Yazgan hala yaşıyor. Belki bir yer onunla konuşmak lazım.
Evet, bir röportajı yapmak lazım.
Ondan sonra hocam bu 50'li yıllarda 1960'da Türkiye Sakatlar Derneği kurulur. Yani ondan sonra. Ve yine Türkiye Sağır grubu yine 1964'te bir kör sağır grubu daha, Türkiye Kör Sağır Dilsizler grubu yine kuruluyor hocam. Körlere Işık Derneği'ni kuruyorlar 1969'da, o kuruluyor. Ve 1970'te 3 tane dernek kuruluyor hocam. İşte Körlere Mutluluk Derneği, Himaye Derneği ve Eğitim Kalkındırma Derneği de 1970'li yıllarda kurulan dernekler oluyor hocam.
Evet.
Yani böyle dernekler sırayla, özellikle aslında biraz önce verdiğim şeye de uyuyor. 60 ve 70'li yıllarda bir artış görüyoruz. Engel derneklerinin kuruluşunda dikkat ettiysen hocam. Yani o dönemlerde.
Hocam burada araya girip şu espriyi de yapmak
işte,
istiyorum.
Dedim ya, medikal modelin görülmesi. Çünkü senin dediğin yönetimlerde insanlar yok. Daha çok koruma kollamaya yönelik.
Evet.
Ne yapmaya çalışıyor? İşte okullar açalım. Rehabilitasyon merkezleri açalım. İnsanların okullara gönderelim. Bazı böyle mesleki okullar da açılıyorlar ama daha çok yaptıkları işte üyelerine finansal destek sağlamak. Kömür falan dağıtıyorlarmış o dönemde galiba. Vallahi o zaman dernek olmak varmış abi, üye olmak. Ondan değil sonra mi? Hatta hocam şey bile yapıyorlarmış işte bazı dernekler işte liselere, üniversitelere gidenlere burs falan veriyorlarmış. Bugün veren yok anasını satayım, ne güzel, o zaman burs falan veriyorlarmış. Vakıflar belki yapıyor şimdi. Bir de şey varmış, burs gibi şeyler vermenin yanı sıra ailelerinde de mesela benim hani gören bir kardeşim var falan, onlara da yardım ediyorlarmış yani. Hani demek ki bayağı böyle o dönem o. Yani aslında bir yerde o dönem içinde mantıklı aslında, çünkü eğitim seviyesi çok az. Yani eğitimli entelektüel göre, engelliler zaten azınlıkta. Onlara eden geldiği kadar eğitim, yani okullara göndermek ve şey önemli bir boyutuymuş o dönemlerde. Hani işte aileleri ikna, görmeyen çocukları bulup değişik okul yerde işte okula göndermeye ailelerini ikna etmek. Bak bunlar için okullar var falan.
Evet.
Aslında yani zamanı için önemli bir misyon o da gerçekten. Ve başka evet şöyle ben de bir taraftan notlarıma bakaraktan sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Evet burada ama eğitim faaliyetlerine gelirsek arkadaşlar, ne gibi şeyler? Genelde derneklerle görüşmeler yapıyor Emin Demirci tezinde. O dönem 1984'lerde 12 tane dernekle görüşebiliyor. Ve bunların genel söyledikleri şu, yani eğitim faaliyetleri, kişilerin iş bulma ve aş bulma faaliyetleri çok daha önemli eğitim faaliyetlerine göre ilk planda dernekler için. Evet, çok planlı bir eğitim faaliyetleri falan da yok yani. Öyle yeterli amaçları falan yok. Ve zaten bu eğitimi verebilecek yeterince bir personel ve şeyleri de yok. Yani uzman personeli de yok diyelim.
Evet.
İstersen yine müzik arası ver, devam edelim
hocam. Evet, müzik arasından sonra devam edelim dediğin gibi. Thank you.
will you drive me home? You drive this town. You watch all those signs. My soul.
Sonra devam ediyoruz.
Vallahi hocam her MSN açılıp kapandığında benim Windows vermesini yani inanılmaz bir şey ya. Her kaç tane hata vermiş. Her yazan her biri yazdığında hata veriyor.
Çok değişik. Hocam bir ara MSN'i kaldırıp yeniden kurmayı dene bakalım. Sorun gidecek mi bilmiyorum
mesela
ama.
Mesela şey demiş hocam yani her yazan kişi şey yapmış garip bir şey şu an mesela büyük ihtimalle o bir de hocam onu kapattığım zaman şey oluyor biliyor musun?
Mesaj da mı gidiyor?
Bakayım şimdi birileri yazmış da şimdi onu bulmaya çalışıyorum. Evet Olgun abim ne yazmış? Evet Olgun abim evet ulaşamıyor. Ya, Merve oradaysan bir gören parmağı alır mısın sen mesajlara cevap ver. Sanırım bir sorun var biz bugün cevaplayamayacağız insanları. Yani açarsan seviniriz çünkü bir sorun var.
Evet.
Problem var açamıyoruz bir şekilde bir türlü cevap yazıyorsanız da görmüyoruz açıkçası yani öyle bir durum var.
Hı hı.
Çünkü ne oldu anlamadım bu MSN onu bir öğrenelim. Evet hocam devam edebiliriz zaten.
Evet devam edelim bence de.
Nerede kaldık en son? Evet eğitimin ikinci planda olduğundan bahsediyor. Peki ne yapmışlar o dönemdeki sivil toplum kuruluşları eğitim olarak? Ve birçok derneğin hocam tabi tahmin edebileceğim müzik toplulukları varmış o dönemde. Bu sokak müzisyenliği de oradan geliyor galiba. Maşallah hepsi kurmuş. Bir de bunları sigortalamışlar üyelerini hocam. Evet. O dönemlerde. Hepsi konserler verdiriyorlarmış. İşte oradan da para toplanıyor. İşte verdikleri konserlerde turnelere falan çıkıyorlarmış ülkede yani. Böyle şeyler için para bulabiliyorlarmış turne falan demek. Turneye gidiyorlarmış. Sağda solda konserler, okullarda, evlerde, şube gibi şeyler. Ve oralardan toplanan paraları da yerlerine dağıtıyorlarmış yani. Böyle bir çalışma yürütüyormuş.
Evet.
Ve bunun dışında tabii böyle sakatlar derneği şey gibi şeyler yapıyormuşuz. Böyle atölyeler, çorap atölyeleri falan gibi şey var. Bunlar elbise şeyleri varmış hocam. Elbise dikmek gibi böyle atölyeler. Hı-hı. Oralarda mesela üretim yaptırıp ondan sonra onları satıyorlarmış hocam. Mesela Körlere Mutluluk Derneği'nin de şey varmış bunların da böyle böyle plastik sandalye falan sepet örme herhalde el işleriyle ilgili yaptıkları çalışmalar o dönem hani öyle şeyler yapmışlar o dönemki derneklerde.
Evet.
Tabi bunlarda da şöyle sorunu oluyormuş hocam yani böyle market piyasa bulmak hani onları satmak da önemli hani böyle nerede satabiliriz çünkü onları üretiyorsun ama alacak birileri de lazım onun için de ayrı bir çalışma yürütüyorlar bir taraftan kimisi alıcı bulamıyor kimi buluyor gibi şeyler var bu üretime bir de mesela ne yapmışlar böyle çok eğitim faaliyetlerini az görüyoruz mesela İzmir'deki dernek bir dernekte Körleri Koruma Derneği diye bir dernek galiba o dönemlerde Braille kursu veriyor 4 yıl üst üste biraz buna yani halk eğitim merkezlerinin okuma yazma kursuna gibi zaten şu vardır 1981'de bir okuma kampanyası başlatılır tüm Türkiye
çapında. Evet hatırlıyorum yani, o dönemleri. Kampanyaları var. Televizyonda bir de her akşam okuma ile ilgili program olurdu.
He, yani işte o dönem öyle bir şey başladı. Bu da onun devamı olarak gelişilen bir şey. Ve katılımcıların arttığından bahsediyor. İşte 18'den 48'e kadar çıkıyor 86 yılında. Yani 4 yılı süsle yapıyorlar. Hı hı. Yazları düzenleniyor. Bir de o dönemden şey vardı hocam. Yani ben abimlerden biliyorum. Onlar sürekli yaz kampına gidiyorlardı. Mesela bize hiç denk gelmedi yatılı okulda. Samsun'da falan oluyordu böyle yaz kampı.
Ben de hatırlamıyorum öyle biz dönemimizde.
Onlar hep yaz kampları vardı ama neler yaparlardı o yaz kamplarında? Nasıl geçiyor? Yani çok eğlenirlerdi, çok söylerlerdi ama hani o da ilginç bir şey. Paylaşırlarsa aslında seviniriz yaz kampları.
Biz demek ki hocam o kamp dönemlerinin hep şeyine sonrasına geldi.
Ben hatırlarım abim birkaç yıl gitti yani. Hatta ablam da gitti o kamplara ama böyle ateş çevresinde böyle şeyler yapıyorlarmış. Hani.
Valla biz o kamp...
Son geceleri oluyor. O gecelerde evet. Bir şeyler yapıyorlarmış. Vallahi son 5 gün falan da süren bir kamptı yani. Öyle.
Demek ki hep sonlarına yetişmişiz. Bak ben Boğaziçi Üniversitesi'nde de benden önceki dönemlerde hazırlıkta Norveç'e falan gittiklerini duymuştum.
Yani ne zamanla gitti ama yani o dönem böyle kamplar anlatıyor. Bize hiç denk gelmedi. Ben hiç öyle bir kampa gitmedim. Yani 86'da girdim. Sen belki gitmesindin
ama. Ben hocam ben de hiç duymadım. Bizde öyle bir şey yoktu. Duymadım yani. 84.
Yani onunla ilgili aslında bilgilendirebilirseniz seviniriz. Hani ne gibi şeyler vardı. Biz de burada paylaşırız arkadaşlarla. Alçaba Merve aldı mı tabi meselen onu da bilmiyorum ama.
Evet.
Başka neler var hocam mesela Ankara'da altı noktanın yeni şekillendiği dönemler 84'te bir değişim geçiriyorlar işte körlerin yavaş yavaş şey yaptı işte burada müzik kursları İngilizce kursları hatta aile planlaması konusunda falan bile seminerler vermişler yani öyle işte hatta yurt dışındaki özel eğitim seminerleri gibi şeyler şeyler evet. Servisleri gibi konularda seminerler veriyorlar onlar da öyle şeyler yapıyorlar.
Yavaş yavaş görme engellilerin bir de bu hakim olduğu bir tane.
İstanbul'daki grup da daha çok bak onlar ilginç işsizlik üzerine seminerler veriyor. Yani İstanbul'daki dernekler 80-85 arasında işte. Gerçi yani 80'de bir seminer vermişler 85'te bir ama hani daha birkaç grubun katılımıyla işte işsizlik nasıl aşılabilir evet. Görmeyenlerin şeyi dönem. O dönemde istihdamla ilgili çalışmaların hafif hafif öyle de başlatıldığını görüyoruz hocam. Hani 80'li yıllarda öyle bir sürece hizmet ediyor İstanbul için. İşitme engellilerle ilgili çalışmalara çok az rastladık. Yani baktığım çalışmalarda. İzmir'deki yine bir dernek var işte Kör, Sağır, İdilsizler Derneği gibi bir adı var galiba. Şey yapıyor onlar. Bir okuma kampanyası kursu düzenliyorlar bir sene ama sadece bir sene düzenleyebiliyorlar yani. Devamı yok. Yani bu hep şey gördüm işte, Saman Alevi gibi bir şey yapıyorlar seneye yok yani
süreklilik yok yani
yapıp devam eden çalışmalar hı-hı. Şeklinde görüyoruz hocam hani o dönemki şeyleri yani bu dönemle ilgili söyleyebileceğimiz yani dediğim gibi işte tıbbi modelin etkisinde olan daha çok birbirine yardım edelim hani şey gibi şeyler yok hani biraz önce Keyman diye bir adamdan örnek verdim ya ikinci dalgada devleti dönüştürmek o dönemki politikaları etkilemek falan gibi şeyler var burada öyle bir şey yok orada yani üyelerime yardım edeyim onların eğitimini sağlayabiliyorsam sadece müzik grupları kuruyup onlar para kazansın finansal zaten insanlar da o yüzden üye oluyor derneklere yani bugünkü derneklerde sürekli okey oynanması lokal hizmetleri o dönemlerden gelenmiş aslında bunu da küçümsememek lazım o da toplum yani bence derneğin öyle bir boyutu var yani kişinin dışarı çıkması ilk kez bağımsız hareketini kazanması falan bunlar önemli yani baktığınızda bir tarafta bunlar evet. Bir parçası ama misyonunu tamamlaması gereken şeyler artık başka şeylerin de olması gerekiyor bugün de devam ediyor bazıları hani onu tartışmak lazım Ama o dönemlerde bunun bir misyonu var. Onlar işte insanlar buraya gelelim, bir araya buluşalım. Bir de hani köyler okullarından çıkanlar artık orada bir araya gelmeye devam ediyorlar falan. Böyle bir süreç var. Ve böyle
burada şunu peki düşünebilir miyiz? Yani, böyle düşünmüyorum da soru olarak aklıma geldi şu anda. Köyler okulunda yaşanan bu ayrı yaşama olgusu dernekleri bulan, yani daha sonra derneklerin varlığını bulan görme engellerin bu olguyu devam ettirme isteği olabilir mi? Buraya gitmeleri ne bileyim, yani köyler okulunda okumuş. Hatta şöyle düşünürsek İstanbul'da yoktu sanırım da Ankara'da ortaokul kısmı da vardı değil mi? Okumuş işte belli bir şey. Sonra dernekleri keşfetmiş. Görme engellerle bir aradaydı. Orada da o şeyi devam ettirmeye çalışıyor gibi bir şey düşünülebilir mi acaba?
Kesinlikle katılıyorum hocam ben sana. Yani mutlaka var çünkü o işte bugün de kuruyorlar ya, bugün herhalde bayağı büyük dernekler kurar artık. 3 grup birlikte kör, işitme ve zihinsel engeller derneği bile ortak bir dernekle kurar bu şeyden sonra insanlar büyük ihtimalle. Bir tabii var yani, orada yaşamış bir birliktelik var ve oradan topluma adapte olamama, uyum sağlayamama gibi şeyler veya hani bir şekilde birlikte olayım gibi şeyler çok etkiliyor. Zaten birçok dernek üyesi ilk planda bu gruplardan geliyor yani. Hani oradan çıkıyor, derneğe giriyor gibi bir şey. Hani biz onu hep konuşurduk zaten zamanında. Mutlaka etkisi var. Yani tabii bunlar daha geniş araştırma gerektiriyor. Mesela o dönemki derneklerin genel üye sayıları kaçtı? Mesela araştırılması gerekir. Üye profilleri nelerdi? Kaç tane engelli, kaç tane engelsiz vardı?
Eğitim düzeyi, üye profilleri yani sağlıklı tutulmuş muydu?
Ya o da ayrı zaten. O da tutulmamış zaten. Hiç herhangi zaten bu eğitimler yapıyorlar da kaç kişi katılmış, ne olmuş onlarla ilgili falan da bilgileri yok. Hani bu tür şeyler de bence hani araştırılması gereken konular diye düşünüyorum bu şeyle ilgili.
Evet.
Evet hocam, ben ikinci bölüme geçmeden senden bir müzik arası alalım. Bu arada umarım MSN şu an açık mı bilmiyorum. Açıksa eğer ve beni Skype'tan arayıp yazan birileri varsa söylerse sevinirim.
Evet, o zaman bir müzik arasından sonra devam edelim.
I wanna be much more like you. Your effortlessly graceful scene that drips from every pore of you, where logic cannot intervene. I wanna take a bath with you and wash the chaos from my skin. I wanna fall in love with you. So how do we begin? Swing your hips and jeans. I wanna wear my face like you. Shadow Mac and Maybelline. I wanna paint the town with you and tickle you until you scream. I wanna fall in love with you. I wanna say I do. I wanna say I do. I wanna say I do. I wanna say I do. I wanna say I do. I wanna be much more like you, the way your smile lights up the room. I'll kick back as men flirt with you. To jealousy I'll stay amused. Confidence in me and you. I will bloom. I wanna fall in love with you. I wanna say I do. I wanna say I do. I wanna say I do. I wanna say I do.
Evet, parçamızı çaldık.
Evet arkadaşlar, hemen söyleyeyim. Radyo et gören parmak şeyi Merve'de. İsterseniz oraya yazabilirsiniz. O gerekli bilgileri şey yazacak. Olgun abi mesaj atmış hocam. Kızılay düzenliyormuş kampları. Hmm. Evet, Kızılay düzenliyor galiba. Artık düzenlemiyor demek ki. Böyle bir şey hiç duymadığımıza göre. Ama oradaki bir programda konuk alalım da o kamplarda neler yaptığı konusunda. Evet, ben merak ediyorum. Şimdi unuttum yani. Gittiğini hatırlıyorum, bir de geldiğini hatırlıyorum.
Ya da ben de şey merak ettim şimdi. Kamplarda sadece engelliler mi gidiyordu, karışık mıydı?
Mesela. Yok, galiba engelliler yönelik ama sadece görme engelliler mi gidiyordu yoksa başka engel grupları da var mıydı, o da tabii işte soru. Hı-hı. Güzel bir şey. Ama Samsun'a gidiyorlardı galiba. Onu hatırlıyorum.
Değişik illerde olduğunu
duymuştum. Bir eğitim faaliyeti ama önemli şey olan şeyler. Bir de tabii şeyi de hatırlamak lazım. Bu vakıfların da kuruluşları 1973'lerde oluyor hocam. Hani körler, iki tane vakıf kuruluyor 73'lü yıllarda. Biri bu Altmurt'ta, evet, Körler Vakfı kuruluyor. Ve şey kuruluyor. Sadece Körler Vakfı var Ankara'da. O hala ikisi devam ediyor. Bunların kurulduğu, bir de bu aynı yıllarda işte bu hem sakatlarla hem de işitme engellerle ilgili de vakıfların kurulduğunu görüyoruz o dönemde.
Evet.
Birazcık bu tür şeylerin kazanılması için sanırım. Evet hocam, bugüne yavaş yavaş geliyoruz.
Gelelim şimdi günümüze doğru diyorsun.
Bugündeki ilk değişiklik, bazı değişikliği, isim değişikliği. Mesela Köylere Mutluluk Derneği'nin adı Görme Özürlüler Derneği Gözler oluyor. İlk adamları şeymiş bunların. Ben bunu Bülent abiyle de konuşmuştum, Gözler'in başkanı. Yani niye Köylere Mutluluk Derneği'ydi, niye Gözler oldu falan tipi. İşte orada da bir yönetim değişikliği oluyor ve bu müzik gruplarının şampiyonlarından biri galiba Köylere Mutluluk. Çok fazla müzik grubu bilmem neydi. Onlara karşı olan hani köyleri dilendirmenin ötesinde de bunlar işe yarar aslında. Bak başka ama başka misyonları da var gibi düşünen.
Evet.
Bir de tabii burada, evet, Şunu da göz ardı etmemek lazım. Bir engelli entelektüeli yetişmeye başlıyor 86'larda falan. Hem o boyutu var, hem de bunu Turhan İşçi söylemişti bir seminerinde. 1960'lı ve 80'li yıllar arasındaki engelliler daha çok işte bu sendikalarda olsun, başka örgütlerde çalışıyorlar. Ama 80'deki bu her şeyin darbe yemesi bir yerde engelli örgütlerine yarıyor. Çünkü bu gruplar kendi örgütleri içine giriyorlar.
Yani şöyle diyebiliriz, engellileri kendi örgütlerine döndürüyor. Kendi, evet, örgütlerini, evet, aynen, yapılandırmaya yani döndürüyor.
Aslında aktivistleri,
evet,
pek yüzüne bakmıyorlar 60-80 arasında sivil toplum kuruluşlarının. Hı-hı. Ama 80'den sonra daha çok kendi örgütlerine dönünce bu gruplar oralarda da ister istemez artık bir gelişmenin başladığını söyleyebiliriz. Yani
belki şöyle oluyor olabilir. Oradan edindikleri tecrübeyi az da olsa buraya yansıtmaya başlıyorlar belki.
Evet, evet, yani mutlaka. Bir de daha çok hak temelli mücadelelerin bu dönemlerde başladığını görüyoruz arkadaşlar. Bakın ne gibi değişiklik olmuş. İşte Köylere Mutluluk Derneği Gözler oldu. Eğitim İmaye Derneği daha yeni değiştirdiler bunlar. Yani ne? 2005 falan değil mi? Yani yıllar oldu. Himaye etmekten vazgeçtiler sonunda körleri. Hocam.
En son dediler ki manda ve himaye kabul edilemez.
Görme Engelliler Derneği olarak adı değişti. Ve alt noktanın da adı sadece Alt Nokta Körler Derneği bildiğim kadarıyla. Böyle eğitim ve kalkındırma gibi bir şey yok. Hani böyle bazı isim değişiklikleriyle başlamak bugüne daha iyi olur. Peki bugünlerde mesela bu dönemlerde şeyi de görüyoruz. Bu 2000'li yıllarda yine bir değişen farklılık hepimizin. Engelsiz kelimesi çok fazla kullanılmaya başladı birçok şeyde, değil mi hocam? Hatta
biz de bu dalganın etkisinde miyiz hocam?
Engelsiz ODTÜ topluluğu var mesela üniversite olarak. Evet. Engelsiz üniversite, işte engelsiz kariyer. İşte bizim engelsiz erişim grubumuz bu dönemde çıktı. Böyle çok grup böyle kendi böyle engelsiz adını vermeye başladı. Onda o kadar popüler olması artık sıkıntı değil. Ama hani bir yerde işte o sosyal modelin dedik ya, yani engelleyen şey aslında kişilerin şeyidir. Hani buna bir örnek olarak verebiliriz yani. Kişilerin,
evet,
bunu biraz daha kullanmaya çalışması. 90'lı yıllarda da özürlü kelimesi çok iyi oldu. Kör mör kullanmayalım, özürlü kullanalım. Sonra ondan vazgeçildi. Yani öyle bir şey vardı. Şimdi bu dönemdeki hocam mesela iki tane derneğin tüzüklerinden hedeflerini aldım.
Evet.
Neler? Mesela Omuriliş Felçleri Derneği, ki bu dernekte kuruluşu 1990'larda falan olur, yani yeni bir dernektir. İşte kamuoyunun dikkatini çekmek, hakları şey yapmak, hani engellilerin haklarını daha çok savunmak.
Evet.
İkincisi ve erişilebilir şehir mimarileri oluşturmak uğraşıyorlar. ve engellerin eğitimi önündeki engelleri ortadan kaldırmak yapılıyor. Bir de tabii ki sakatlığın önlenmesi üzerine çalışmalar yapmakta. Mesela bunların amaçlarından biri. Onların tüzüğünden aldığım genel hedefleri. Hocam 1980'de.
Evet.
Bir de altı noktalarını aldım. Onlar ne yapmışlar? Ne gibi şeyler var? Mesela körlüğü önleyici çalışmalar yapmak. Acaba bununla ilgili ne yapıyorlar hocam? Böyle bir şey koymuşlar da. Yani körlüğü, çok da merak ediyorum. Yoksa hala
önleyici çalışma.
Gerçi en son tüzüklerinden aldığım bir madde. Çok değiştirmemişler. Bu konuda mesela Işıl Hanım'ın avukat bir şeyi vardı geçenki seminerde. Yani sakatla yol açmak falan bununla ilgili düşünüyorum. Biz var olan engellilerin sorunlarıyla biraz daha ilgilenirsek daha mantıklı olur gibi bir şey söylemiş. Hani bu her grupta böyle sakatlığı önleyici çalışmalar yapmak da yer alıyor ama bu konularda ne gibi faaliyetler yaptıkları konusunda da çok emin değilim açıkçası. Yani böyle bir ilginç bir şey var. Tabii yine eğitim seviyesini arttırmak körlerin gibi bir amaçları var tüzüklerinde. Ve tüm görmeyenlere eşit haklar sağlanması konusunda çalışmalar yapmak var arkadaşlar. Evet. Bunları tfofd.org ve alt.org.tr adresine girip bir de yani şey hocam ilginç mesela çok ilginç biliyor musun? alt.org.tr yani alt.org.tr resmi web sitesine girdiğinizde sayfada şey çıkıyor. Bu sayfa zararlı bir sayfadır, kötü bir sayfadır. Girmemeniz önerilir diyor. Adamların sayfasında virüs var.
Allah Allah.
Kim ilgileniyorsa bu sayfayla hakikaten ayıp yani.
Kim yani ilgileniyorsa demek ki ilgilenmemiş.
Resmi web bu kadar der yıllarca hani en büyük dernek diye geçerler değil mi kendilerini? İşte evet. Kaç dernekten. Adamların web sayfalarına giriyorsunuz zararlı yazılım diyor bu ya. Zor giremiyorsun sayfaya. Başka yerlerden onda işte PHP yazıyorsun falan zor giriyorsun. Yani... Üzüldüm ben kişisel olarak yani böyle tamam yapalım.
Kim ilgilenirse ilgilenmemişler.
Düşün. alt.org.tr adresine giriyorsun zararlı yer. Böyle bir şey. Hakikaten bilmiyorum yani. çok doğru günümüzde yani bu kadar bilişim şeyin ne olduğu şeyde sen en çok duyurularını yapabileceğin sayfan böyle.
Problem.
İlginç yani. Bunu da böyle burada güle getiriyor.
Yani diyorum ya hocam kim ilgilenirse demek ki ilgilenmemiş.
Peki bunlar bugün nerede eğitim çalışmalarını aslında hepimiz biliyoruz hocam. Ben bunu 3 boyutta inceleme gereği duydum. Biri mesleki eğitim çalışmaları. Çünkü zaten yetişkin eğitiminde günümüzdeki çalışmalar da hep mesleki eğitimin çok ağırlıkta olduğunu
evet. Görüyoruz.
İşte daha çok işte sertifika alalım bir taraflar falan. Ve bunlardan en çok tabii görmeyen öğretmenin bilgisayar kursları. Ben bildiğim bilgisayar kursları mesela İstanbul'da sırf Ticaret Üniversitesi'nde sizin var.
Altı noktanın
İstanbul'da var. Şişli'de var. Bakırköy'de Rıfat Ilgaz Kütüphanesi'nde Kerim Selim Altı Noktaların verdiği bir bilgisayar kursu var. Yine karşıda bu Kenan bu Eğitim Maye grubu diyebiliriz değil mi? Bu Kadıköy Belediyesi'ndeki bilgisayar kursu artık yokmuş. Çünkü adamların şeylerini sökmüşler hocam.
Yokmuş şu anda... Kenan.
Taşınamamışlar.
Taşınmış ama şu an yerleşmemişler.
Daha yerleşemedikleri için.
Yokmuş şu anda.
Onu da bugün öğrenmiş olduk. Ama ben burada var dedim. Yani bizim bildiğimiz bunlar. Bunun dışında tabii İSMEK'lerin verdiği bilgisayar kursları falan var ama dernekler bu dönem şöyle bir yol izliyorlar. Gördüğüm kadarıyla. Aha Ankara'da yine bakarsak işte Görbir'in yıllardır verdiği bilgisayar kursları var. Yine İzmir'de sanırım böyle kurslar devam ediyor.
Evet İzmir'de de var.
Yani bu da tabii saymayı unuttuğumuz, atladığımız olabilir.
Ya her ilde muhtemelen aşağı yukarı bir şeyler yapılıyor dedik.
Ama derneklerin yaptığı bir uzman öğretici buluyorlar. Kendi yine derneklerde yapılıyor. Halk eğitimde bunları karşında sertifika veriyor. Ama bu kurslarda şeyi çok araştırmak lazım. Ben biraz izleme şansı buldum. Ne kadar, yani neyi ne kadar veriyorlar? Amaçları ne kadar spesifik? Müfredatları ne kadar halk eğitimin müfredatıyla benzerlik taşıyor ve sertifikalar ne önem taşıyor hakikaten bence konuşulması gereken yani sırf bir dersi bilgisayar kurslarındakinin durumu üzerine ayırsak yeridir yani
bu aynen öyle
ciddi bir, doğru mu yanlış mı yani bunlar üzerinde de çalışmak lazım bence
evet
başka ne
şey var mı bilmiyorum. Kabartma yazı eğitimle ilgili yani kurslar.
Mesela ben mesela yine mesleki eğitimle ilgili şey yapıyor mesela. 6 nokta rehabilitasyon merkezi Reşitpaşa'da. Orada yapılan çağrı merkezi eğitimleri, işte santral operatörlüğü, masaj kursu gibi şeyler yapıyor. Yine şirketlerle bir çalışma var ki ben bunu yine HSBC'deydi mesela. Oradaki görme engelli oraya istihdam etmek için çalışmalar yapıyorlar ve ona göre insanlar ona yetiliyorlar. Mesela şey burada ilginç. Gör bir Ankara'da Sinan Bey'le konuşmuştum. Şey veriyormuş. Radyo DJ'liği kursu veriyormuş. Güzel değil mi hocam?
Radyo DJ'liği kursu evet. Şeyde de vardı hatta benim öğrencim birkaç görme engelli gitmeyi düşünüyordu. Ne oldu bilmiyorum. İstanbul'da İSMEK bünyesinde de vardı.
Evet.
Yani gelebilirsiniz. Sakınca yok. Hani engellilik anlamında bir sorun çıkar mı diye soruşturmuşlardı da. Zaten çıkmaması lazım da. Neticede DJ'lik yapacaksın. Ha, belki şey olabilir hani görsellik açısından mikserlerin kullanımıyla ilgili bir şey varsa. Güzel bir şey radyo DJ'liği. Yani değişik mesleklere yönlendirmek aslında bence yapılması gereken bir şey. Daha başka eğitimler de bulunmalı mesleki anlamda belki.
Tabii yani gerçekten bulunmalı. Burada mesela Merve yazmış bir de şu var gerçekten. Sakarya'ya diyor Ahmet Ünü var geldi bir bilgisayar laboratuvarı açtı. Bir sürü bilgisayar var ama gelen görmeyen yok diyor mesela. Hakikaten bu dönemlerin bir furyası oldu. Böyle her yere bir bilgisayar laboratuvarı kuralım. 3 tane bilgisayar 4 tane ama hiç kimse giden yok doğru düzgün. Yani öyle bir durum da var hakikaten. O kadar açılana bilgisayarlara rağbet çok olmuyor. Mesela bu da aslında siz ikiniz de müşteri sen buradasın değil mi hala? Yani şey mesela ne kadar kişi geliyordu? Mesela senin ticaret üniversitesindeki de hocam kaç kişi geliyor? Gelen oluyor mu? Yani kursiyerler dışında. Yani
kursiyerler dışında gelen olmuyor. Tabii tabii yani kursiyerler dışında şöyle oluyor. Benim eski öğrencilerim uğruyor bazen. O anlamda şey oluyor. Yani öyle gelip gelen olmuyor. Yani. Şu da var ama şöyle de bakmak lazım belki. Şimdi tabii ki laboratuvarlar olmalı da bilgisayarı bilen görme engellilerin de aşağı yukarı evlerinde bilgisayarları var.
Büyük kısmı. Bilmeyenlerde zaten oralara ulaşmıyor.
Yani. Evet. Belki güçlü bir tanıtım yapılması lazım bilmeyenler
yani,
için.
Tanıtım eksikliği var. Yani bilgisayar bu kadar öğrendiğinde mi gelmiyor? Yani bu laboratuvar hakikaten bu da bence.
Şu da var. Yani, şu da var belki.
Ne kadar gerekli gereksiz o ayrı bir şey. Tabii. Yani ne kadar işe yarıyor yaramıyor.
Şu da var mesela. Şimdi görme engelli dikkat ediyoruz. Mesela dikkat ettim bilmiyorum. Azıcık mail falan okumayı öğrendiği zaman birkaç bir şey öğrendiği zaman bu sefer şey yapmaya başlıyor. Hali hazırda kaynaklar da var şu anda. Sesli.
Evet.
Yani onları kullanmaya yani da başlıyor.
Sesli kaynaklardan falan da bulup.
Biraz da ilgiliyse kendi geliştirmeye başlıyor. Bu sefer kurslarda neye ihtiyacı kalıyor? Yani kurs illa.
Ya bir de insanın kendi bir sesi varken gidip orada vakit yani.
Şu anlamda geliyor mesela gelen. Onu açıklık getireyim de. Genelde sertifika almak anlamında.
Zaten bilgisayarı var. Hani sertifika için geliyorlar. Evet. Doğru. Onu yapabilmek için geliyorlar. Bununla ilgili de işte formül böyle bulunmuş halk eğitimlerdeki. Aslında yine de ben yine düşünüyorum. Bence mesela halk eğitimlerde bu işi bilen insanlar yetişse. Evet. Oradan kurslar orada.
Tabii tabii.
Düzenli olarak açılsa. Yani dernekler çok daha bence. Gerekirse halk eğitim merkezi orada bir tane öğretmen istihdam etsin ya. Yani
laboratuvarlar
var. Bir ara Bakırköy'de yapıldı mesela Hamza orada veriyordu. Sonra Rıfat Ilgaz'a mı kaydırıldı hocam Bakırköy'de?
Galiba öyle oldu. Oradaki sanırım normal bir laboratuvar ama görme engellilerin dersi zamanında onlar kullanıyorlardı. Ya, güzel laboratuvarları var ve güzel bilgisayarları var. Aslında direkt orada da yapılabilir dediğin gibi.
Yani en azından bu tür şeylere de gidilmeli diye düşünüyorum hocam. Hani bu arada yine sağ olsun Merve oradan yazıyor bana arkada ne yazmış.
Buçuk.
Engelleri diyor, gölge kurallarını anlatan şeyler düşün. Hakikaten biraz başka kurslara da bu noktada girmem lazım. Başka neler var mesela? Buna mesleki şeylerdi hocam. Ha bu arada kas hastalıkları derneği şey veriyormuş hocam böyle çağrı merkezi eğitimleri veriyormuş. Özellikle fiziksel engelliler için çağrı merkezi eğitimleri biraz daha sanırım yaygın. Çünkü
evet.
Mekansal sorunlar da olduğu için yani mesela binanın rampası yok, asansörü yok. Uzaktan işler de oluyor ve bunlar için de bayağı bir eğitim veriyorlar oradan.
Evet.
Merkezde eğitimleri galiba. Ve Türkiye Omelik Felçleri Derneği de grafik tasarımı kursları veriyor. Web tasarımı kursları veriyor. Hani onlarda da öyle çalışmaların olduğunu görüyoruz hocam. Mesela yine birçok grubun, sivil toplum kuruluşunun şeyi olduğunu göre, takı kursları, takı tasarımı mesela. Yani
evet.
Veya el becerisi kursları da verenler var. Mesela yine Sinan Bey'le konuştuk Gölbir'den. Onlar şey yapıyor mesela. Şey yapıyorlarmış hocam. Manisa'da pasta börek yapma kursu veriyorlarmış. Güzel değil mi?
Bence gayet güzel.
Ankara'da takı tasarımıyla ilgili yapıyormuş. Hı hı. Yine Kas Hastalı Dernekleri Derneği de böyle bir takı tasarımı kursu veriyor hocam.
Evet.
Ve tabii ki birçoğunda böyle müzik İngilizce kursları falan var. Bunların korolar var biliyorsun. Yani bu korolar ve müzik eğitimleri konusunda tabii bunlara gelip de Kerim Selim Altınoklar'dan bahsetmemek olmaz bence. Özellikle Altınoklar'da kurdukları çok sesli koro önemliydi 1994 ile 2004 yılları arasında. Onlar da bu radyoda program yapıyorlar. Bence çok önemli, üzerinde incelenmesi gereken bir şey. Çünkü o koro sadece bir müzik şey değildi bana kalırsa. Yani oraya bir sürü insan gelip çıktı. Bir sürü insan ora sayesinde hani bu camiayı tanıdı. Şimdi, bağımsız hareket kazandı falan.
O koronun en yani güzel yönü şuydu. Bence gördüğüm güzel yönlerinden biri de yani entegrasyon, bir görme engellilerle yani görenler arasında bir entegrasyon da vardı orada.
Evet.
Çünkü sadece koristler sadece görme engelli değildi. Hı hı. Yani böyle koroya ilgi duyan, o müziğe ilgi duyan kişiler gelip orada çalışıyorlardı, görev alıyorlardı. Hı hı. O anlamda da güzeldi.
Yani tebrik ediyoruz gerçekten. Ona düş. Bir de yani müzik topluluklarının şeyine bir alternatif, ya yani böyle yapıyorsanız böyle yapını getirmesi o dönem.
Yani falan, hakikaten. O döneme kadar o döneme kadar sürekli işte ajitasyon müziği yapan, arabesk takılan bir müzik anlayışından böyle bir kar amacı olmayan, başarısını daha çok verdiği konserlerle dinleyicilerine kanıtlayıp büyük toplulukları kendi dinletmeyi başaran, yani kar, öyle para toplama gibi bir derdi olmayan, çok sesli müzik yapan, ajitasyon üzerinden değil de yani müziği gerçekten şey olarak, amaç olarak gören, yani bir araç olarak görüp işte o müzik üzerinden para toplamadan ziyade bir amaç olarak görüp bu anlamda güzel dinletiler sunan bir yapı vardı.
Evet, gerçekten dediğin çok önemliydi. Ben şimdi onlar bir kurs koro yapıyorlar sanırım, görme özürlerden.
Evet.
Yani başarılar diliyoruz tabii ama yani o çok sesli korodan sonra biraz hafif kalıyor onlar için bence.
Şu anda
kariyerlerini düşürmüşler gibi geldi bana.
Şu anda dedim, biraz evet.
Açıkçası kendileri dinliyorlarsa bile bir eleştiri olarak belki alabilirler ama hani çok daha iyi şeyler yapabilirlerdi onlardan. Hani bilmiyorum, hani o da güzel olmuş. Hani bir müzik korosu falan ama yani çok sesli koro farklıydı. Özgün bir şeydi yani. Yoksa sanat müziği veya sanat müziği değil mi? Benzer bir şey yani. Yaparsınız. Hani
pop müzik böyle tarzı da yapıyor gerçi de. Yani o tabii değişik bir şeydi.
Biraz farklıydı bence.
Evet.
Ama hani bu tür mesela İngilizce kursları falan da yapmaya çalışıyorlar. Biz de bir ara İngilizce kursu verdik hocam.
Tabii bir dönem evet, bir dönem görev aldık epey bir. O dönemde de epey bir kurs açmıştık değil mi? Bağlama kursu vardı, İngilizce kursu vardı. Üniversiteye hazırlık anlamında bir şeyler yapıldı.
Evet. Bir de tabii ki temel eğitim faktörlerinden de bahsedeyim son olarak. Burada da işte ne var? Özellikle rehabilitasyon merkezleri dışında derneklerde pek yok yani. Mesela ütü yapmak, işte ev işleri, Braille alfabesi, mobility, yani yapabilir hareket eğitimi gibi şeyler. Bence derneklerin çok daha fazla üzerinde durup vermesi gereken eğitimlerken bunlar sanki herkes çok iyi biliyor gibi hiç kimseyle ilgilenmiyorlar. Yani o mesleki, herkes bilgisayar kursu almak gidiyor ama hiç kimse ütü yapmak için kursa gitmiyor. Herkes çok mu iyi biliyor? Veya ben hep şeydi mesela, görme engelli çatal bıçak kullanımı eğitimi. Değil mi? Sen Merve biraz önce halk eğitim merkezinde görgü kuralları eğitimi verseler daha iyi olur oradaki falan diyordu. Ama hakikaten yani böyle çok temel noktalar
Sadece işte saray rehabilitasyon var, İstanbul'da var. Hani bilmiyorsak, tabii yanılıyorsak düzeltin bizi derneklerin böyle, ama biz göremedik yani. Yok ben araştırmadım. Böyle işte bu tür eğitimler, temel eğitimler veya daha yaşamla ilgili etrafında nasıl yürürsün, şey yaparken nasıl kullanırsın, ev işlerinde neler yaparsın, yemek yapmakla ilgili nasıl şeylerin vardır? Yok yani, çok az varsa da. Rehabilitasyon merkezi, ama bu konuda bu aralar birkaç çok rehabilitasyon merkezi açmak gibi bir çalışmaları da var derneklerin. Rahat gördüler galiba bu işte insanlar. Ama inşallah yararlı olur da oradan bir şeyler de.
Şimdi yani açılmış olmak için açılmış, yapılmış bir şey olmaz.
Bir de rehabilitasyon bir tek hani gözlerini sonradan kaybedip veya işte körlüğe uyum sağlamak gibi düşünmemek lazım. Yani mesela benim de ihtiyacım var bazı kurslara gibi verirse. Hı hı. Ama yani bizim böyle alabileceğimiz bence temel kurslar yok gibi düşünüyorum açıkçası.
Evet.
Tabii de spor faaliyetlerine çok değinmedik bu arada. Ben bu sunumda atlamışım şimdi düşünün. Birçok spor etkinlikleri de derneklerin var. Onları da belki eğitim açısından görebiliriz.
Evet.
Buradan biraz kamuoyunun bilinçlendirilmesi üzerine neler yapılıyor ona geçeceğiz. Ama hocam oradan önce istersen sen yine bir müzik arası.
Bakalım ben de şeyi de merak ediyorum şimdi. Program beni dinleyip yeni eklediğim parçayı çalacak mı?
Bakalım hocam, göreceğiz. Evet. Hadi hayırlısı.
O zaman parçadan sonra devam edeceğiz.
Sen her gün başka bir kadınsın. Sen bir gün şeytan ve bir gün meleksin. Sen anlaşılmaz bir garip insansın. Sen erişilmez en güzel aşkımsın. Sen ne düşmanım ne de dostumsun. Sen sevgi nedir bilmez misin? Sen yalnızlığa gülüp geçer misin? Sen isteyince yanımdan kaçarsın. Sen isteyince benimle ağlarsın. Sen ne düşmanım ne de dostumsun. Ve ben bir başıma o kendi köşemde, gözlerimde yaşlar seni beklemekte. Şaşkın ve yalnız bir ümit peşinde, belki değişir de seversin diye. Her gün başka bir kadınsın. Sen bir gün şeytan ve bir gün meleksin. Sen anlaşılmaz bir garip insansın. Sen erişilmez en güzel aşkımsın. Sen ne düşmanım ne de dostumsun.
Evet hocam.
Saatimiz kaç oldu hocam?
Kaç oldu?
Ya bugün program çok çabuk geçti gibi geldi bana. Her konuda çok güzel olunca. 20 var şu anda.
Evet süper hocam, 20 var. Evet 22-39 olmuş hakikaten.
Evet.
Hocam.
Evet.
Şey diyor bak, aslında biraz önce Merve ile Skype'ten yazan var mı diye konuştuk. Bir şekilde diyor onun söyledik.
hakikaten yani engellilere daha çocuk yaşta vücutlarını tanıma gibi şeyler bile verilmiyor aslında bir yerde baktığımız zaman. Hani bedenleri nedir falan tipinde şeylerde bile bir sorunlar var aslında. Yani rehabilitasyon Türkiye'de her şey bitmiş gibi herkes bilgisayar kursuna yöneldi ama aslında bir sürü bu noktada problemin olduğunu görüyoruz yani. Hani Lokman'ı eleştirdik ama hani burada haklı mesela o işte eş seçimiyle ilgili falan şeyler yapmışlardı hatırlıyorsun hani konuşmalar. Onlar da bence bir yerde doğruydu yani. O tür şeyleri de bir kenara atta tutmak lazım. Yani bunları yokmuş gibi davranamayız bence.
Evet, evet kesinlikle katılıyorum sana hocam bu konuda.
Ya mesela, kendimizi tanıyalım ki çevremize faydamız olsun.
Evet.
Yani önce kendimizi bilelim. Neyiz? Ne yapıyoruz? Ne oluyor?
Bu şeyde hocam derneklerin yaptığı bir çalışmada kamuoyunun bilinçlendirilmesi anlamında neler yapmışlar diye baktık.
Evet.
Yani aslında işte bu noktada da çok eksikler var. Mesela gördüm işte omurilik felçleri derneği ilk yardım kursları düzenliyormuş mesela hocam. Ama bunu şeylere verdiriyormuş. Fiziksel engellere verdiriyormuş. Hani insanlar şey olmasın tipinde.
Nasıl yani? Tam anlayamadım hocam da ben. Tam anlayamadım da.
Hocam ilk yardım kursu mesela işte bir kaza olduğunda nasıl ilk davranmak gerekir bilgilerinden. İlk yardım kursları veriyorlarmış. Ama bunları özellikle hani daha önce sakat kalmış fiziksel engellere verdiriyorlarmış bu kursları.
Evet. Yani bence ilk yardım kursu deyince mesela aklıma geldi. Görme engellinin de ilk yardım kursu alması lazım.
Kimin?
Görme engellilerin.
Evet hocam yani hakikaten alması gerekiyor. Mesela o da ayrı bir şey.
Ya bilmiyoruz ki ne yapacağız. Öyle bakıp kalırız yani. Yani düşünsene bir şey oldu. Sen varsın sadece. Yani basit bir şeyle belki o kişiyi kurtaracaksın ama ilk yardım bilgin yok. Göremediğin için müdahale edemiyorsun. Yani göremediğinden kaynaklanmıyor tabii bu. İlk yardım bilginin olmamasından kaynaklanıyor.
Bir de tabii panik yapacaksın ya, göremediğin için.
Tabii yani ilk yardım mesela ilk yardımla ilgili kitap vardır. Ne yapar mesela bu kitapta? Muhtemelen resimli olarak gösterir, tamam mı? Şimdi bu konuda aslında ne yapması gerekiyor biliyor musun? Şu an aklıma geldi. Bir anda böyle şimşek çakar ya. O sesli betimlemeli DVD, ilk yardım DVD'si hazırlayacaksın. O yani şeyi anlatacak işte ne yapılıyor, işte ne bileyim suni teneffüs nasıl yapılır. İşte atıyorum belli bir omurilik yaralanması olan bir hastayı ilk yardım müdahalesini nasıl yaparsın? Yani direkt böyle sesli betimlemeli bir DVD hazırlaman gerekir.
Evet hocam güzel bak bu da bir proje gerçekten.
Evet.
Yok da yani hani böyle bir ilk yardım eğitimi gibi şeyler. Ciddi bir sorun yani böyle şeyler. Diyor mu yani işte burada bir dinleyen bir sürü insan varsa bilmiyorum vardır belki öyle olmak istiyoruz. Hani bunları kendi derneklerinde uygulayabilirsiniz. Gerçekten önemli bir şey ilk yardım kursu dediğin şey. Bak nereden nereye geldi konu konuşunca konuyu aç hocam.
Evet.
Çok mantıklı bence görüşüm. Bu konuda bir de ne yapılıyor? Yani aslında şu tür şeyler çok lazım. Okullarda veya değişik toplumsal kesimlerde işte engellilik nedir, sakatlık nedir, neler olur ne biter gibi seminerlerin de aslında olması gerekiyor. Ama bunlar mesela bir ara Tophane böyle bir şey yapıyordu hocam biliyorsun. Tophane Özürler Merkezi'nde böyle bir çalışma.
Neyle ilgili hocam?
Bu bir tiyatro yapmışlar. Ha,
evet evet evet.
Mesela nasıl karşıdan karşıya çocuklara yönelik bir çalışmaymış o ama
evet.
Bence önemli. Hani, o
onun genel sunumları yapıyorlar onlar. Ben birkaç ortamda denk gelmiştim öyle.
Onlarla bir ara konuşmak isterdim. Nasıl bir şey yaptıkları.
Ramazan Bey'le tanışmıştık hatırlıyor musun?
Evet bilmiyorum. Evet o zaman bize belli çıktılar da yolacaktı ama bence yararlı olabilecek bir şey yani o tür evet. Seminerlerin ama çok göremiyoruz. Böyle kamuoyunun eğitimi konusunda daha çok işte gösteri ve toplantıları da dikkate alabiliriz. İşte son dönemlerdeki en çok hatırladığımız ve burada da paylaştığımız bizim kaldırım aktivistleri eylemlerimiz biliyorsunuz.
Evet.
Devam ediyor 3 aydır. Onun dışında engelli hakları atölyesi var. Onlar son dönemlerde daha aktif görüyorum onları. Bir topluluk bunlar yani dernek de değil. Onlar da mesela neydi o? Bakırköy'de bir hastanenin kapatılması.
Onunla ilgili
mücadeleleri devam ediyor. İşte okulların kapatılmasıyla ilişkimde mücadeleleri devam ediyor. Gösterileri var. Yine bu imza konusunda nispeten bir birliktelikse oldu derneklerde. Yani biraz daha şey oldular. Yani Ankara'da yürüyüşler falan düzenlendi federasyon önderliğinde.
hani yoğun bir tepkinin olduğunu da görebiliriz.
Evet.
Yani bunlar da hani belki topluma belli şeyleri, aslında mesela o imza konusu şunu da gösteriyor. Demek ki topluma biz yeterince anlatamıyoruz. Millet diyor ki ya ne olacak ki sen, sadece kendi anne babamıza birçok sorunu anlatamıyoruz hocam. O ciddi bir sorun, düşünsene yani. Ne olacak diyor, sen niye konuşuyorsun ki diyor. Senin için adam düşünüyor, seni koruyor diyor mesela imza ile ilgili. Yani o yüzden kamuoyu eğitiminde, kamuoyunun bilinçlendirilmesinde derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının bence güçsüz olduğunu görüyorum. Ne dersin?
Katılıyorum hocam bu konuda sana. Yani daha fazla bir şeyleri sahip çıkılabilir. Çevremizi daha fazla bu konuda bilinçlendirebiliriz. Ya ne kadar kişiyi bu konuda bilinçlendirirsek etkili olacağımız grup o kadar büyük olacak.
Evet, evet. Ya ama bu işte ya gördüğümüz gibi işte hocam, onda bilinçsiz, bunda yetersiz. Çok da böyle müthiş bir şey gelmiyor karşımıza, ama şunu söyleyebiliriz. Hani bu 80'li yıllarla bugün arasında karşılaştırılmada genel olarak bir kere sayıca büyük bir artış var hocam. Mesela 86 yılında sadece 3 tane federasyon, 1 tane konfederasyon var. İşte toplamda ulaşabildikleri dernek sayısı, Emin Demirci'nin raporundan aldım, 51 tane falan sivil toplum kuruluşu varmış Türkiye çapında. Yani şey, engellilik
anlamında. Engelliler.
Bunların 26'sı Ankara, İstanbul ve İzmir'de. O sadece 12 tanesine ulaşabildiğimi söylüyor. Düşün yani, bu derecede az. Ama bugün sırf 12 tane bir ilçeden çıkar belki, yani böyle bayağı bir fazla var, ama bu kadar fazla olması neyi değiştiriyor? O ayrı yani. Her tipte biraz daha tıbbi modeli destekleyen dernekler de var yani. Mesela kas hastalıkları derneği okuduğum kadarıyla daha çok evde bakım hizmetlerini arttırmak, onlar üzerinde rehabilitasyon tedavi amaçlı çalışıyor. Ama Türkiye Sakatlar Derneği mesela fizikte biraz daha protest, biraz daha alternatif eylemler yapan dernek. Hani bizde de böyle şeyleri görmemiz mümkün. Ama genel olarak sosyal modelin biraz daha arttığını görüyoruz. Bence yani şeye göre biraz daha artık hak temelli mücadeleler.
Tabii yani şey
gösteriyor. Engellenmişlik kavramının ortaya atılması. Onun üzerine gitmeler veya bunu ummak istiyoruz. Hani bir şekilde buna doğru giden bir trendi görüyoruz.
En azından şeye gelebilmişiz şu ana kadar. Muhtaç duruma durumda olup yönetilmekten ihtiyaç sahibi olup, isteyen olup, hakkını arayan olup yöneten yapısına gelebilmişiz.
Evet, ama kendi derneklerimize gelmişiz. Bence gelecek zamanlarda bence mücadele etmemiz gereken en büyük şey bizimle ilgili sorunlarda bizim muhatap alınmamız.
Tabii.
Yani evet. Birleşmiş Milletler Sakat Hakları Sözleşmesi de bunu öneriyor. En büyük şey zaten. Yani nothing about us without us önemli bir sözdür. Yani biz olmadan bizim için asla.
Evet.
Bunu çok koymamız lazım. Yani bu mecliste, üniversitelerde, liselerde, yani artık bir şekilde bence mücadele buraya doğru gitmesi gereken bir şey. Karar mekanizma işte zaten şeyin de, tekrar o başa dönersek hani bu en başında o araştırmacılar diyor ki üçüncü dalga demiştik. Nedir? Üçüncü bir güç olmak. Yani kendini ilgilendiren sorunlarda muhatap alınmak.
Evet.
Ve onlara etki etmek. İşte bu noktaya henüz geçemedi bence bizim, yani görme engelli sivil toplum kuruluşları ve bunun üzerinde biraz daha kararlarda etkili olma, kendini saydırma gibi evet. Şeylerin bence yani gelecek 15-20 yılda veya önemli olacağını düşünüyorum.
Yani
ama bu dernek yapılarıyla bu şeyle bu ne kadar olur ne olur onu bilemiyorum, ama işte farklı otoriteler, farklı topluluklar var. Hep bize şey diyorlar mesela, yani bu arada bakayım. Evet. Bir şekilde bize dedikleri işte, siz derneklere girmiyorsunuz ama hani onlar esas öncünüz falan. Okey de yani bunu şey yapabilecek bir şey. Hani hep şey diyor. Siz girin, siz değiştirin madem o kadar konuşuyorsunuz. Ama onu değiştirebilecek bir şeyi veremiyorlar bize.
Evet.
Bayağı bir oralarda oturup kalkmayan insanların da olduğunu düşünüyorum. Biraz yapısal itibariyle hantal kaldılar. Yani kendilerini biraz daha geliştirmek, daha portatif hareket etmek, daha
Tabii onların da şöyle bir şey var hocam. Devlet yardımı yok. Yani gelirlerini karşılamaktan iş yapmaya fırsat bulamıyorlar. Yani onları da anlıyorum ama hani bir şeylerin bu noktada değişmesi gerekiyor. Bakalım hangi yönde değişecek. Ha, neler
ya yapacağız? Bizde devlet yardımı olsa hocam şöyle bir şey olur muhtemeldir ki devlete yakın derneklerden uzaklaşıldıkça gelir de düşer.
Evet, maalesef Türkiye'de de öyle olur. Yani belli dernekler o payı alır. Ki o da gayri resmi alıyor.
Pastanın zaten büyük dilimini yiyen dernekler öyle, yani şeydir. Öbürlerine pastanın kırıntıları kalır ya da kalmayabilir. Tabii o da ayrı bir şey. Öyle enteresan bir oluşum olur. Yani aslında gelişmiş ülkeyle gelişmekte olan ülkeyi böyle ayırt edebilirsin bak. Hı hı. Yani gelişmiş ülkede eşit bir dağılım olur muhtemelen, tamam mı? Her şey ona göre yapılanır. İşte derneklere devlet tarafından bir destek sağlanacaksa A ya da B derneğini gözetmez. A derneği devletin işte kademelerine yakındır. Ona biraz daha fazla pay verelim. O pastayı götürsün tamamen mantığıyla bakılmaz. Ama bizim işte gibi ülkelerin maalesef problemi bu. Yakınsan abi o bal kavanozuna biraz daha yakınsan o bal kavanozunu daha rahat parmaklayabilirsin.
Evet. Doğru
söylüyorsun. Öyle problem.
Doğru söylüyorsun hocam. Evet arkadaşlar, böyle bir sunum. Ya burada Merve hani Amerika'daki gibi yapılansa dernekler nasıl olur şöyle diyor. Onun yapılanmasıyla ilgili araştırmak lazım. İki tane federasyon vardı. EFB ve ACB.
Aslında biz onun, onunla ilgili bir röportaj yayınladık da. Hatırlarsan Ahmet'in röportajı vardı. O konuyu epey bir ışık tutabilecek bir şeydi. Evet, iki tane yapılan var dediğin gibi. Onların da değişik görüşleri var. Yani
evet, oğlum abim demiş onu bana. Tabii Merve'den geldiği için bana hani o şey.
Bir grup tamamen pozitif ve negatif ayrımcılığı ortadan kaldırıp, değil mi hocam?
Evet, evet,
herkes
evet
gibi yaşama yönünde eğiliminde.
Evet, öyle bir onların ayrımları var ama hani hukuki olarak nasıl yapılanıyorlar, devlet yardımı alıyorlar mı, gelirlerini nereden elde ediyorlar? Yani hepsine bir bağış toplama, tabii bağışla yürüme var ama hani bunun nereye kadar, biraz daha güçlü olması da gerekiyor sivil toplumun. Kendine yetebilmesi gerekiyor en azından. Hani bunun ben, şeylerinin sağlanması lazım. Yani
ben geçen gün şey diyordum da tabii devlet büyük önemli bir geliri olduğu için muhtemelen bize böyle bir şey yapmaz herhalde. İsmail'de piyango gelirlerini görme engelli dernekleri alıyormuş. Devletin piyangodan elde ettiği geliri.
Yok hocam, bizde mümkün değil. Yani almıyordur ya, ona pay veriyorlar.
Tabii yani, ama büyük payı o onlar aldığını biliyorum. Hatta şey de yapıyorlarmış bunun için. Piyango satışında çalışıyorlarmış hatta diye biliyorum. Büyük devletin güzel bir gelir olduğu için tabii böyle bir şey düşünmez herhalde bizde.
Bizde bir ara öyle bir proje var değil mi? Sayısal lotonun %2'sini bir dağıtalım falan dedim şimdi. Ama dediğin gibi öyle bir şey olsa da devlete yakınlığı olanlar olur. Yani
tabii yani. Ya,
Türkiye'de öyle bir şey olsa işte, samimiyetten yani uzaklaşır. Aha. İşte mesela ne üye sayısına göre belirleyeceksin. Herkes ona üye yaptırmaya çalışır. Allah, bir sürü pislik döner gibi geliyor. Yani
o dönmez mi hocam? Tabii.
Onun altını nasıl sağlarsın?
Hele öyle bir şey gündeme gelsin hemen o moda girilir. O uyum şeyi yani kötü olana uyum sağlamakta çok gecikmeyiz yani.
Hatta bence
yani
bir dernek, tamam mı? 3-4 tane kendi kardeş dernek kurar. Hani değil kendisi mi? Belli bir şey
daha çok almak için.
Aynı yapının içinde. Ondan sonra onların hepsini ayrıyetten alır falan.
Tabii.
Türkiye'de
ya bir yöntem geliştirilir hocam. Biz biliyorsun şeyin iyi yönlerinden çok açıklarını bulup gitme üzerine geliştiğimiz için.
Evet. Evet arkadaşlar, programımızın sonuna yaklaşıyoruz galiba. Saat 22.54 gibi bir şey.
Evet.
Son bir şarkı daha çalalım.
Son bir şarkı yavaş yavaş
veda edelim. Bugün de bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür edelim. Değil mi hocam? Var mı senin söylemek istediğin bir şey?
Vallahi hocam işte söyleyeceklerimi aşağı yukarı söylemeye çalıştım ben de. Güzel bir sunumdu. Hakikaten iyi oldu. Bence çok güzel oldu. Arada böyle belki değişik konulara girip bunlarla ilgili sunumlar hazırlayıp sunabiliriz.
Evet, yani hem de programlarımız açısından.
Evet.
Bu hafta öyle bir denk geldi ama yine böyle şeyler yapıp zaman zaman konuşmak da yarar var hocam.
Kesinlikle.
Diyoruz evet ve programımızı sonlandırıyoruz.
Uzun süredir çalmadığım bir parçayı çalacağım şimdi.
Çalacağım.
Evet, yabancı bir parça. O zaman parçadan sonra da veda ederiz değil mi?
Evet, parçadan sonra da veda ederiz.
Evet.
Bella compadrito, cuando yo la vi, para que le palabre yo, mejor te lo canto. Aquí le va a coronar. Cuando yo la vi, fue por la bajada de Gaspar Ventura, en Villa del Río. Su tinajita fresca en la tentura, todo tembeleque. Vi de refilón su linda pantorrilla, de cesereque. Con el movimiento de su rabadilla, cuando yo la vi, de Dios mío, qué embrollo. Sentí el pellejo como carne. Tenerla cerca me puse surungo, palabra de honor se me fueron los pulsos. Bella amigo, cuando yo la vi de... hasta que me truenan las tabas con solo recordarme, bella. Sus dos ojos bellos, más que dos chispazos, eran dos hogueras, tiraban destellos como los relámpagos de Chinandega. Solo al evitarlos se me atravesó una cosa en el gaznate, porque eran brillantes como la negrita pluma del zanate. Cuando yo la vi, de Dios mío, qué embrollo. Sentí el pellejo como carne de pollo. Al tenerla cerca me puse surumbo, palabra de honor se me fueron los pulsos. Bella compadrita, cuando yo la vi, tronco en calentura la que se me pegó en el cuerpo, bella, con decirle que tuve que medírmela con dos termómetros. Venía cantando no sé qué tonada cuando yo la vi, pero al contemplarla hasta la saliva se me puso chirre. Yo quise decirle que llevo morena los santos altares, pero fue imposible, pues me charchaleaban todos los hijares. Cuando yo la vi, de Dios mío, qué embrollo. Sentí el pellejo como carne de pollo. Al tenerla cerca me puse surumbo, palabra de honor se me fueron los.
Evet arkadaşlar. Evet,
bugün bitti hocam.
Bugün
evet.
Bitti bu kadar.
Artık seneye görüşeceğiz.
Evet. Evet. O geyiği de yaptın ya hocam, program var ya. Tebrik ediyorum hocam yani.
Vallahi ya. bir günde şunu yapmayalım ya. Seneye meneye görüşmüyoruz arkadaşlar. Tamam, bit. 2011'de
evet,
görüşeceğiz.
2011'de. 2011'de mi?
Evet. Seneye görüşmeyeceğiz ya. 2011'de görüşeceğiz. 2010. Vay be.
Evet, bir dahaki hafta tekrar görüşmek evet, dileğiyle diliyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar.
Kendinize iyi bakın diliyoruz diyoruz. Sorunlar elbette olacaktır. Önemli olan çözümleri bulmak. Görüşmek dileğiyle.
Hocam, hadi yakala.
Oh.
Al.
Ben. Oo,
hocam, al.
Ver. Oo. Oh. bir şov.
Evet, devam.
Hocam ya, hocam, hocam program başlamadan bir şut atsana, son bir şut atabilir miyim?
At hocam, at, vur.
Atıyorum hocam.
Vur.
Hocam geliyor.
Vur.
Ya of ya, yine aynı şeyi yapıyorsunuz.
Eyvah, cam kırıldı. Lütfen ortalığı toplayın.
Nasıl şuttu hocam?
Hocam mükemmel şuttu ama camı dağıttık ya.
Camı dağıttım hocam.
Ya camı dağıttık, bir de parçaları toplayın dedi hocam.
Parçaları toplayın dedi ama hocam, hocam her şey erişilebilir hale geldi. Evet, bu program başla demekti arkadaşlar, biz gidiyoruz hadi. Evet, radyo programına gidiyoruz, siz toplayın ortalığı.
Ya,
hadi hadi görüşürüz.
Yani. Ortalığı toplamadan nereye gidiyorsunuz? Ya nereye gidiyorsunuz? Her gün aynı şeyi yapıyorsunuz. Önce şu baksana şuraya.
Program başlıyor ya.
Arkadaşlar toplayın, ondan sonra gidiyoruz.
Toplamak isterdik, toplamak isterdik ama geç kalıyoruz.
Program başlıyor, program.
Ya şurada, şurada aynı şey yapıyorsunuz ya. Yemek,
koş, yemek. Hadi koş, koş, koş.
İnanamıyorum ya, hala aynı şeyi yapıyorlar bunlar ya. Yemek yiyorsunuz. Hayal ufkunuzu genişleten program Engelsiz Değişimli Saatler başlıyor.
Her çarşamba akşamı saat 21-23 saatleri arasında
Radyo Gören Parmak'ta
ve Engin